Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. En çok istenen ülkelerden biri olan Kore'nin kapılarını bu bölümde aralıyoruz ve bugüne kadar yaptıklarını anlatmamın en uzun sürdüğü iki konuğum var, İdil ve Miray. Onlarla bu iki kısım halinde yayınlayacağım Kore serisinin ilk bölümünde Kore'ye nasıl gitmeye karar verdiklerini ve Kore öncesi Barcelona ve Milano'daki deneyimlerini konuştuk. İkinci kısımda ise tamamen Kore'yi konuşuyoruz. Evet, bu bölümde Kore'ye gidiyoruz ve uzun olacağını düşündüğüm bir Kore bölümü karşınızda. İki konuğum var, İdil Ayral ve Miray Kuzucu. İkisi de bugüne kadar inanılmaz işler yapmış, hayatı dolu dolu yaşamışlar. Kore öncesi İdil Barcelona'da, Miray Milano'da yaklaşık 5'er sene yaşamış. Ve bu bölüm açıkçası biraz boyumdan büyük işlere kalktığımı düşünüyorum. Nereden konuya başlayacağız, nasıl toparlayacağız diye düşünüyorum. Önce onların Kore öncesi Avrupa deneyimleriyle başlayıp sonra Kore ilgilerinin nasıl ortaya çıktığını, Kore'ye taşınma süreçlerini ve sonrasında tabii Kore'deki hayatlarını konuşacağız. Kore'de yaptıkları işler, orada çalışma hayatı, sosyalleşme, dating, Kore kültürü, dizileri vesaire derken gerçekten uzun bir bölüm sizleri bekliyor. Uzun zamandır Kore bölümü istek alıyordu. Kore bölümü bekleyenleri gerçekten yanıltmayacak bir bölüm geliyor diye düşünüyorum. Başlamadan önce konuklarımı hızlıca tanıtayım, olabildiğince hızlıca. İdil, İTÜ mimarlık mezunu. Sonra da yine İTÜ'de mimarlık tarihi master yapmış ve bir yandan da İstanbul'da mimar olarak çalışmış. Aynı zamanda çok yönlü birisi. Okurken bir yandan da profesyonel olarak şarkıcılık yapmış ve hala da devam ediyor. Kore'de de, Barcelona'da da devam etmiş. Bir yandan da oyunculuk eğitimi almış ve ufak tecrübeleri olmuş. Yani kreatif bir yanı da var. 2012 senesinde ise akademik hayatı başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde hoca olarak çalışırken bir yandan da ODTÜ'de yine mimarlık tarihi üzerine doktoraya başlıyor ve 2013'te yurt dışı hayalini gerçekleştiriyor. Hiç aklımda yokken ilginç bir şekilde gittim dediği Barcelona'da Pompeu Fabra Üniversitesi'nde 5 sene boyunca Humanities ve tarih bölümünde doktora yapıyor. Hem İspanyolca öğreniyor hem de tarihi orijinal metinleri okuyabilmek için Katalanca öğreniyor. Bir yandan da Letgo'da iletişim uzmanı olarak tam zamanlı olarak çalışıyor. Ve bunların üzerine ek olarak bir yandan da Katalan müzisyenlerle Anadolu ezgilerinden oluşan Türkçe, Yunanca, Ermenice, Kürtçe bir repertuar oluşturup bu grupla farklı yerlerde, festivallerde sahneye çıkıyor. Hatta Barcelona Belediye Başkanı ile bile tanışıyor. Yani İspanya'da 5 seneyi inanılmaz dolu geçiriyor. Kore macerası ise, Kore'ye ne zaman geleceksin derseniz, bir Türk dizisinin, Kore dizisinden uyarlanmış bir Türk dizisini izlemesiyle 2014'te başlıyor. 2015, 16, 17'de 4 kere Kore'ye ziyarete gidiyor. Ve son gidişinde akademik alanda iş bulmak için görüşmeler yapıyor ve sonunda 2019'da Seoul Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünde Visiting Professor olarak işe alınıyor. 3 sene boyunca orada çalıştıktan sonra bir yandan da bir sene bir mimarlık ofisinde ekip yöneticisi olarak 60 Koreli arasında tek yabancı olarak çalışıyor. Korece öğrenip bir yandan yine bir akapella grubunda şarkıcılık yapmaya da devam etmiş. Birçok yerde sahne almış, televizyon programlarına çıkmış. Şimdi ise Songdo şehrine taşınmaya hazırlanıyor. Utah Üniversitesi'nin Kore'deki Asya kampüsünde şehir ekolojisi bölümünde asistan profesör olarak başlayacakmış. Gelelim Miray'a. Miray da Alman Lisesi ve Bilgi Üniversitesi sinema televizyon ile reklamcılık çift dal mezunu. Aslında hayali hep sinema alanında çalışmakmış. Reklamcılıkla giriyor, sonra sinema bölümüne geçiyor. Üniversite birden itibaren de film setlerinde hep çalışmış. Mezun olduktan sonra da buna devam ediyor ama o alanda çalışmayı, kamera arkasında çalışmayı çok istemediğini fark ederek biraz daha moda fotoğrafçılığına geçmek istiyor. Özellikle ilgi alanından dolayı daha çok zaten kostüm bölümlerinde çalışmış, film setlerinde de. Güney Kore sinemasının etkisiyle de 2012'de Kore planlarına başlıyor. Kore'de O alanda İngilizce master programı olmaması nedeniyle Milano'ya başvuruyor. Ve aslında Kore planını da hiçbir zaman bırakmıyor ama İtalya'ya taşınıyor. Yaklaşık 4 sene çalışıyor Milano'da master yaptıktan sonra Cochinella markasında çalışmış. Ve ayrıca videographer ve fotoğrafçı olarak da Vogue Italia ile birkaç kere çalışma fırsatı bulmuş. Yani Milano'da o da oldukça hem çalışma hayatı hem okumayla yoğun bir dönem geçirmiş. 4 yılın ardından Türkiye'ye dönmüş ve orada çalışırken biriktirdiği para ile Kore'ye gidip Yonsei Üniversitesi'nde Korece kursuna başlıyor. Ve aslında uzun seneler planladığı Kore macerasını en sonunda gerçekleştirmiş. Orada Meraki'deki YouTube kanalımdaki son bölüm konuklarımdan olan Tutu ile festival giyim markası Too Much'ı kuruyor. Ve Kore'de bu marka için birçok etkinlik ve parti organize ediyor. Days Korea için fotoğrafçı ve videographer olarak çalışmaya başlıyor. Ve 3 senedir in-house olarak Models Director'da çalışıyormuş. Ve ilginç bir şekilde Kore'de 6 senenin sonunda Nisan ayında bu yıl yurda kesin dönüş kararı vermiş ve Çeşme'ye taşınacakmış. Dediğim gibi dolu bir bölüm olacak. Buradan başlamadan da Tutu'ya demin bahsettiğim Tutu da Londra'da 2020'de seramik stüdyosunu açtı. Çok ilginç bir hikayesi var onda. 11 sene kurumsalı bırakıp yıllardır istediği kreatif alanda bir iş yapmak istiyor ve onu sonunda seramik sanatçısı olarak gerçekleştiriyor. YouTube'da Meraki serisinde onun hikayesini bulabilirsiniz. Buradan Tutu'ya da bizi bir araya getirdiği için selam göndermiş olalım. Ve evet İdil, Miray hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ay ne kadar uzunmuş geçmiş hikayelerimiz. Gerçekten ben dinlerken yoruldum kendimi. Çok teşekkürler Emre. Bizi bir araya getirdiğin için. Ve herkese sevgiler Kore'den dinleyenlere de.
Aynen herkese sevgiler. Evet bizim için de güzel bir anı olacak.
En çok istenen ülkelerden biri olan Kore'ye geçen bölümde giriş yapmıştık. Bugüne kadar yaptıklarını anlatmamın en uzun sürdüğü iki konuğum olan İdil ve Miray ile iki kısım halinde yayınladığım Kore serisinin ilk bölümünde Kore'ye nasıl gitmeye karar verdiklerini ve Kore öncesi Barcelona ve Milano'daki deneyimlerini konuştuk. Bu ikinci kısımda ise her yönüyle Kore'yi konuşuyoruz. Benim merak ettiğim şey şu. Bu kadar ikiniz de yıllarca hayalini kurduktan sonra gidiyorsunuz ve o ilk izlenim nasıldı? Yani ilk gün neyle karşılaştınız ya da ilk günler? Ya böyle yaşamakla ziyaret etmek bambaşka tecrübeler sonuçta. O ilk birkaç ay yaşadığınız şey hayal kırıklığı var mıydı yoksa beklediğiniz gibi miydi? Geriye döndüğünüzde umduğunuzla bulduğunuz örtüştü mü?
Benim için aslında hayal kırıklığı zamanla sonradan ortaya çıktı. Benim ilk özellikle iki senem hatta neredeyse ilk aylar bile değil. İki sene ben böyle ne kadar güzel her şey burayı çok seviyorum yaşasın Kore öyle bir moddaydım. Ve şey vardı üzerimde hep bir Barcelona ile karşılaştım. Barcelona'da işte hiçbir iş zaten ilerlemez. İnsanlar işlerini hiçbir zaman düzgün yapmaz. İşte Koreliler öyle mi her şeyi sorumluluk sahibi bak ne güzel yapıyorlar. Hep böyle bir karşılaştırma şeyindeydim. İlk zamanlarım öyle geçti ve böyle işte insanlarla tanışıyorum. Ya Koreliler ne güzel işte bir sürü böyle arkadaş çevrem oldu falan heyecanlanıyorum falan. Sonra zaman geçtikçe benim duygularım ama tabii bazı şeyleri gördükçe farklılaşmaya başladı. Bir de o ilk zamanın heyecanı da kayboldu sanırım. Bir de üstüne pandemi eklendi. O pandeminin verdiği zaten bütün bir yalnızım ben burada aslında şeyine geçtim düşüncelerine. Ve o baştaki düşünceler hatta bana ilk sorduklarında buraya geldiğim zamanlar hani sen neden buraya geldin? Barcelona gibi bir yeri nasıl bıraktın falan derlerdi. Çünkü ben Kore'yi çok seviyorum. Burası benim ikinci evim diye hissettim. Böyle anlatıyordum coşkuyla. Ve diyorlardı işte ne kadar kalmayı düşünüyorsun? Ben hayat boyu burada yaşayacağım artık sonsuza kadar. Burada olmak için geldim falan diye cevap veriyordum. Ve şimdiki benle o zamanki beni karşılaştırdım da iki farklı insan gibi. Çoğu insan şaşırıyor yani sana ne oldu böyle? Geçen zaman içinde sana ne oldu? Başına ne geldi ki hani Kore'yi bu kadar böyle hayal kırıklıklarıyla artık dolu bir yer olarak görüyorsun diye. Bayağı bir şaşırıyorlar. Ama ilk zamanlar gerçekten çok mutluydum. Bir de akademide çalışmak istediğim için hani böyle bir sebeple geldiğimden dolayı da çok mutluydum. Burada akademik bir nedenle olmak, öğrencilerin çok böyle saygılı olması, okulda kendimi çok mutlu hissetmem, akapellaya başlamam, ilk akapella deneyimi falan. Her şey çok yeniydi çünkü. İşte Korecem ilerliyor falan, mutlu oluyorum. Artık anlıyorum birçok şeyi. İşte ay, sevdiğim yemekleri istediğim kadar yiyebiliyorum. Barcelona'da çok zordu bulmak falan. Her şey böyle kopuyordum yani. Böyle içimden sürekli bir Kore sevgisi taşıyordu. Çok tuhaf yani. O hisleri hiç başka bir şeye karşı, bir yere karşı hiç hissettiğimi hatırlamıyorum.
İlginç. Şey çok enteresan. Ona gelelim o zaman daha sonra. Yani bu kadar başta yüksekken sonra düşmeyene neden olan şeyler nelerdi? Onun gelelim. Gelelim Miray sana. Senin Kore aslında ilgin daha uzun yıllara yayılmış. İdil'inki bir anda ortaya çıkıp çok yoğun yaşanıyor ve geliyor gibi. Bayağı da uğraşıyor. Senin de böyle hep uzun yıllar aklında bir köşede varmış. Senin nasıl da o
Aynen
ilk...
öyle. İdil biraz duygusal, çok duygusal gelmiş. Ya benim şöyle, arada da birazcık bahsettiğim gibi benim Kore'ye gelme amaçlarımdan biri birazcık da ticari bir yatırımdı açıkçası. Çünkü yani 12 sene öncesinden ben birazcık hani zaten daha önceden bahsettiğim gibi Kore sinemasına çok ilgim olduğu için aslında hep ufak ufak Kore ile ilgili araştırmalar yapıyordum zaten. Önüme hep haberler düşüyordu. Ve ben aslında şöyle bir şey fark ettim. Koreliler Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Ve aramızda serbest ticaret anlaşması var. İlişkilerimiz çok iyi. Dedim ki tamam, Kore'de gelecek olabilir. Yani birazcık da geleceğe yatırım yaptım ben aslında. Bunun yanı sıra hani sanatsal açıdan baktığımda da ben de İdil'le aynı film demişim, diziyi izledim. Boys Over Flowers. Ne onu Türkçe çevirisi adını unuttum. Güneş Beklerken mi dedim? Boys Over Flowers izledim ama ben hani onu izlerken daha farklı bir açıdan yaklaştım. Mesela karakterler değiştikçe saçları değişiyordu, kıyafetleri değişiyordu, ilgi alanları, tavırları değişiyordu ve bunu görmek beni daha da fazla Kore dizisi ve Kore sineması izlemeye itekledi. Bunu iteklerken modasına da kaymaya başladım ve şunu fark ettim. Çok fazla Koreli yeni designer var ve tarzları çok iyi. Yani hem kendi kültürlerinden bir şey katıyorlar hem de içerisinde Avrupai bir dokunuş da var. Yani eklektik dediğimiz tarz aslında. Çünkü şu anda Kore'nin nabzını tutan gençliğin çoğu aslında Avrupa'da eğitim görmüş gençler. Mesela teknolojinin bu kadar ilerlemesinin sebeplerinden biri de aslında yaklaşık herhalde 20-30 sene önce birçok öğrencinin Almanya'ya, Japonya'ya özellikle mühendislik dalında eğitime gönderilmesi ve hükümet de bunu desteklemiş zaten. Nitekim sanat alanında baktığımızda da yani çoğu Koreli zaten Londra'da okuyorlar. Yani sen de belki Londra'da çok görüyorsundur. Şu anki birçok tasarımcı da nitekim Amerika'da ya da Londra'da eğitim görmüş kişiler. O yüzden tüm bunları görünce, aynı zamanda Korelilerin Türkiye'ye yatırım yaptığını da görünce dedim ki tamam ya dedim, hani bir de Avrupa o sırada hani ekonomik açıdan bakarsak birazcık da çöküşe geçmeye başlamıştı. Yanlış anlama ama hani özellikle İspanya ve Portekiz o zamanlarda hani bayağı şey, hani ekonomik açıdan göçmüşlerdi. Benimkisi birazcık ticariydi aslında, yani o yüzden geldim. Kore'ye ilk gelenlerden olmak istedim.
Ki öyle de olmuşsun.
Öyle de oldu galiba, evet. Benim aslında bir hayal kırıklığım yok. Yani çünkü ben buraya gelirken böyle çok değişik hayaller kurmadım aslında. Ama bende şöyle bir şey olmaya başladı. Kendi gerçekliğimle yüzleştim diyeyim. Hani ben daha böyle hani sıcak ortamları, insanların daha böyle birbirleriyle çok da alışveriş yapmadan, bir çıkarı olmadan da sohbet muhabbet edip rahat bir şekilde takıldığı, daha güneşli, daha yeşil ortamlarda daha mutlu olduğumu fark ettim. Yani Kore'de ben hiçbir zaman ırkçılıkla karşılaşmadım. İlk geldiğimde Koreli bir çocukla yaşıyordum ve onun ailesi gerçekten beni kendi çocuklarıymışım gibi benimsediler. Benim sevdiğim yemekleri getirdiler. Bana hep hediyeler aldılar. Beraber kimchi yaptık. Hani benim çok fazla Koreli arkadaşım da var. Yabancı arkadaşım da var. Böyle hani ne çok Korelilerle beraber oldum. Ne sadece yabancılarla takılanlarla beraber oldum. O yüzden güzel, smooth bir hayatım oldu burada aslında. O yüzden kesinlikle yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama şöyle bir gerçek var ki iş hayatıyla sosyal hayat birazcık daha farklı. Bu gene de insanın birazcık kendi karakterine kalmış bir şey. Çünkü Korelilerin bilinçli olarak bu tarzda davrandıklarını zannetmiyorum. Bence kültürel bir şey bu. Hani ilkokul itibariyle gelen bir şey. Çok rekabetçiler. O yüzden hani isterlerse annesi olsun, isterlerse babası olsun hiç fark etmez. Yani bireysel olarak bu kodla doğmuşlar. Ve hani iş hayatında rekabet. Yani sosyal hayatta arkadaş olabilirsin, konuşabilirsin ama iş hayatına geçiş yaptığında gene rekabete dönüşüyor ama mesela Koreliler kendi aralarında bunu çok kişisel algılamıyorlar. Hani birbirlerinden arkalarından da konuşurlar ama sonra iş çıkışı beraber kadeh de tokuştururlar. Ve bunu çok normal karşılarlar. Ama eğer sen böyle bir kültürden gelmiyorsan bu sana çok garip, böyle çok güvenilmez bir ortamdaymışsın gibi hissettiriyor. Bende de herhalde süre gelen zamanda, ki benim herkesle iletişimim çok iyi. Yani ben şahsi olarak çok garip bir şey yaşamadım. Ama değişik şeyler gördüm. Hani çünkü şu ana kadar benim başıma gelmemiş olması ileride benim başıma gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu rekabetçi ortam ve her an her şeyin replaceable olabilmesi. Mesela Kore'de ben şunu fark ettim. Herkes değiştirebilinir. Herkes. Herkes replaceable. Bir şey yok yani. Çok enteresan. Ben önceden buna inanmıyordum. Ama herhalde Kore'deki iş sisteminden kaynaklı herkes çok hızlı bir şekilde replace edilebiliyor. O yüzden de çok duygularını karıştırmadan devam edebiliyorlar. Belki de bu yüzden iş hayatında çok başarılılar ama duygusal hayatta çok mutsuzlar. İşte gelen zamanda da bence bu güvensiz ortam beni duygusal olarak bir boşluğa düşürdü. Yani ben daha samimi, kendimi daha güvenli hissettiğim bir ortamda var olmak istiyorum. Hatta böyle buradaki yabancı arkadaşlarımızla konuşuyoruz bazen. Şöyle bir şey var, özellikle Avrupa'da mesela İtalya, İspanya, daha böyle Akdeniz'den bahsedersek. Ya her ne olursa olsun bir şeye kızdığında ya da sevindiğinde hani el hareketlerin, suratın, sesinin tonu bir şekilde onu karşı tarafa geçirirsin yani. Hani hissedersin ama Kore'de öyle bir şey yok. Yani senden nefret eder ama hiçbir duygu göstermez sana. O yüzden anlayamıyorsun yani karşındaki seni seviyor mu, sevmiyor mu, iyi bir şey mi söylüyor, ne yapıyor yani hani hiçbir ipucu yok. Ve bizim gibi bir kültürden gelen insanlar için bence bu çok challenging. Anlamıyorsun çünkü. Hani hangi noktadasın? Ne kadar yakınındasın, ne kadar uzağındasın?
Özellikle İtalya'da da çalıştıktan sonra, sonuçta İtalya'da Akdeniz kültürünün şeyiyle hani daha bir sıcakkanlı, dediğin gibi Türkiye'de çalıştıktan sonra bir anda bambaşka bir sistem olmuş olmalı.
En azından tanıyorsun düşmanını, anladın mı? Dostluk kim, düşmanın kim? Surat ifadesinden ya da sesinin tonundan fark ediyorsun. Ama Kore'de bunu fark etmen çok zor.
Çok enteresan. Zor yani. Biraz herhalde tarihsel, geçmişte de bunun etkisi var. 50'lerle beraber Kore, siz benden daha iyi bilirsiniz tabii de, hızlı bir gelişim sürecine giriyor ve o da belki hani ülke çok hızlı bir şekilde kalkınıyor. Vahşi kapitalizm var anladığım kadarıyla zaten. Hem bu hızlı gelişme hem kapitalizm belki de insanların kültürüne de böyle insan ilişkilerine sirayet etmiş demek. Çok enteresan. Bir yandan da şeyi fark ediyorum yani Japonya bölümünde de böyle olmuştu. Orada bambaşka bir dünya var gerçekten. Yani bizim alışık olduğumuz Avrupa'dan, Amerika'dan falan çok ayrı bir dünya var belki.
Farklı bir gezegen gerçekten.
Evet, farklı farklı. Düşünsene, sen de gündüz, biz de gece. Hatta biz bir sonraki gündeyiz şu anda, anladın mı? Sen hala ayının içindesin. Biz ayın 14'üne geçtik bile.
Evet. Ya ben de Miray'ın aslında söylediklerine çok katılıyorum bu arada. Orada ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu yani hiçbir şekilde o yüzündeki o ifadeyi okuyamamak gerçekten insanı çok tedirgin ediyor. Ve ben hani çok yakın arkadaşım bile olsa, Koreli arkadaşlarım arasında, hep çekiniyorum. Acaba kırdım mı da şu an bana söylemiyor da 3 ay sonra pat diye bunu ortaya mı atacak falan. Hani böyle hislerle iletişim kuruyorum çok yakın insanlarla bile. Çünkü o Korelilerin kendi aralarında bir şekilde okudukları nunchi dedikleri aslında o böyle enerjiyi algılama. İşte birini kırıyorsan aslında onu hissetme. Çok önem verdikleri böyle bir konsept var. Ve bunu hani burada doğmadığımız, büyümediğimiz sürece aslında çok kolay yakalayabileceğimiz bir şey değil. Dili çok iyi konuşsak bile. Çünkü dille kesinlikle anlayamayacağımız tamamen böyle onların arasında olan bir enerji mi desem artık, bir şey var yani bu. Çünkü hiçbir şekilde ne yüzlerinde ifade ediyorlar ne sözleriyle, çok yuvarlak konuşuyorlar çoğu zaman. Ve hani kızdı mı, üzüldü mü, başka bir şey mi düşündü? Yani konuşarak da anlaşılamıyor böyle şeyler. Ve ben de o tedirginliği hissediyorum. Çünkü yani ben de sonuçta hem İzmirli bir insanım hem buraya Barcelona'dan geldim. Her şeyi açık açık çok rahat ifade etmeye alışmış bir insanım. Ya çok zor hani, bu kültür çarpışması tabii oluyor, inanılmaz farklı uçlar olunca. Hem bu hızlı gelişmeye ayak uyduramayan bir sosyal ve kültürel gelişim olduğunu düşünüyorum ben. Belli standartların hala gerisinden gelen çok şey var. Ekonomik gelişmeye rağmen, teknolojiye rağmen bence sosyo-kültürel anlamda o kadar gelişememediklerini düşünüyorum. Bir de bunun temelinde yatan Konfüçyanizm aslında anlayışı. Çok eski değerleri, ta artık 1000 yıl geçmiş şeyleri bir şekilde sürdürmeye çalışan bir yapı da var. Onun getirdiği özellikler de var. Bu böyle ifade etmemek, gizli tutmak, bazı düşünceleri, duyguları bastırmak aslında Konfüçyanizm'den gelmiş bazı kalıntılar. Ve bunu atamıyorlar toplum olarak. Evet. Yani çok çok karma karışık bir şey var. Kültürel anlamda gerçekten çok bana komplike geliyor bu şeyleri algılayabilmek.
Konfüçyanizmi biraz açabilir misin İdil?
Evet. Yani Konfüçyanizm aslında bir din gibi görülmeyen bir şey. Konfüçyanizm biraz da aslında buradaki kültürün temelini oluşturan değerler referansı gibi bir şey diyebiliriz. Yani çok eski dönemde işte Konfüçyanizm benimsedikleri için bütün bu dinlerin belki hani burada belli bir gruba hakim olmasından bile önce toplumu tamamen Konfüçyanizm akımına göre aslında belirliyor. İşte o bütün hiyerarşinin ortaya çıkışı, kadınların her zaman geri planda kalmaya zorlanışı, çok yakın zamana kadar bunun bu şekilde sürdürülmesi, özellikle işte atalara, böyle anneye babaya inanılmaz bir saygı ve itaat, bunların hepsinin temeli Konfüçyanizm aslında. Yani bugün Kore de belki bize garip gelen ve zorlandığımız şeylerin temeli aslında bu Konfüçyanizm yaklaşımında yatıyor. Yani ben şimdi Konfüçyanizmle ilgili bazı şeyler okudum da şoka girdim zaten. O dönemde işte mesela kadınların sadece kadın doktorlar tarafından muayene edilebilmesi, ama kadınların okumasına belli bir oranda izin verilmediği için kadın doktor olmayınca hastalanan kadınların neredeyse ölüme terk edilmesi, yani kadın ölümlerinin çok olduğu bir dönem. Kesinlikle erkek doktorun görmesine, temas etmesine izin verilmiyor. Böyle ip falan uzatıyorlarmış. Doktor ipin ucundan tutarak hissetmeye çalışıyor hastalığı falan. Yani öyle bir dönem geçirmiş bu topraklar. Sonraki dönemlerde de işte kadının hep erkeğe hizmet, erkeğin annesine hizmet etmek ve çocuk yapmak üzere böyle var olan bir şey, kimlik olarak görüyorlar. Ve çok yakın zamana kadar, 1970'lere kadar belki, evlendikten sonra kadınların çalışması falan diye bir şey söz konusu değil. Yani bunlar çok çok yeni oturan kavramlar.
Ne kadar
Ben
ataerkil.
açıkçası hani Türkiye'de bunların biraz geri kaldığını düşünürken buraya gelip ortamı gördüğümde, aa Türkiye o kadar da geri değilmiş, bayağı modernmiş dedim yani, şaşırdım. Biz bayağı ilerleymişiz aslında dedim. Yani çünkü buradaki o ataerkillik, hiyerarşi, anne babanın, özellikle annelerin erkek çocuklar üzerindeki o otoritesi beni şoka gerçekten sokuyor. Bir de işte mesela buradaki yabancı arkadaşlarımdan eşi Koreli olanlar var. O Koreli eşlerinin annelerinden onlara böyle söylenen o sözler falan, ya yani beni dehşete düşürüyor gerçekten. Hani Türkiye'de bize olsa asla kabul etmeyeceğimiz yani korkunç tavırlar.
Ne
Burada
gibi
hala böyle
mesela?
şeylerin etkisini sürdürmez. Ya işte böyle çalışan mesela bir arkadaşım var. Çok da başarılı bir iş kadını yani. Data scientist kendisi, çok iyi bir firmada. Ve hala hani kayınvalidesinden. Oğlum da bu aralar çok zayıfladı. Tabii önüne sıcak bir yemek koyan yok ki evde falan diye böyle. Yani böyle şeyler duyuyor bu kadar başarılı çalışan bir kadın. Ve eşinin aynısına hala bunları diyor. Sen de çok şişmanladın bu ara, şu kalçalarını biraz küçült bari falan gibi. Yani bu kadar. Bir de görünüşle de zaten ilgili çok takıntıları var ve bunları söyleyebiliyorlar yüzlerine. Ya çok çok bana korkunç gelen şeyler duyuyorum, hikayeler. Benim de başıma gelmedi ya da ırkçılığa ben de uğramadım ama burada çok normal böyle şeylerin konuşulması. Evet.
Aa, çok enteresan.
Çok normalleştirmişler bunları. Yani
Evet,
onlara aslında bir
aynen
noktada kızamıyorsun da. Yani onların normali o. Yani bütün ilişkiler alışveriş üzerine kurulu. Yani senden ileride ne alacağını otomatikman hesaplıyor. Eğer senden ileride bir şey alamayacağını düşünüyorsa seninle zaten muhatap bile olmuyor. Ama bunu bilinçli bir şekilde yapmıyorlar yani. Hani
İletişim kurmuyor zaten. Aramaz yani.
bu iş ilişkilerinde de mi böyle, arkadaşlık ilişkilerinde de mi?
Her şey de böyle.
Ha, sen her şey için konuşuyorsun. Ben iş hayatından yola çıkıyorsun zannetmiştim.
Her şey de
O
böyle.
her şey de öyle. Arkadaşlıklar da öyle.
Her şey. Zaman onlar için çok önemli. Ben seninle niye buluşuyorum? Yani böyle hani kafeye gidip böyle hani normal sohbet muhabbet edelim şeyi pek yok. Hele ki gerçek Korelilerse, yani hiç yurt dışına falan çıkmamışlarsa
Evet,
yok.
evet
Yani
kesinlikle.
öyle bir şey yok. Ya o kafeye fotoğraf çekmek için giderler, ya bir çıkarları vardır. Hep böyle bir alışveriş üzerine kurulu. Çok enteresan yani. Ama böyle hani tanışınca işte, o yüzden belki de Kore'nin böyle yabancılara artık daha fazla açılmış olması belki de yeni jenerasyon için iyi bir şeydir. Hani çok da böyle ay bu da ne garip bir şeymiş demiyorlar. Hoşlarına gidiyor aslında. Aa böyle bir şey de varmış diyorlar. Ama normali bu yani.
İyi ki ikinizi birden konu kalmışım. Çünkü dinleyen biri şey diyebilir. Aa, bu da böyle deneyimler yaşamış. İkiniz de onayladığınıza göre yani bu ortada böyle bir şey var. Bir yandan da şey çok garip. Bu kapalı ve birazcık hani sosyal normlar açısından bambaşka bir olan ülkeye Kore dizileri ve Kore müzikleriyle, K-pop'la bayağı yüz binlerce hayranı olmuş durumda.
Evet,
Yani
evet.
birçok
Evet.
Türkiye'de genç kızlar, işte Avrupa'da da böyle, Amerika'da da Kore müzikleri dinliyor,
Tabii
Kore
ki.
dizileri izliyor ve Kore'ye de seyahat artmıştır eminim, turizm. Ya sırf sizler mesela, yakın çevremden bildiğim bir iki arkadaşımdan, en yakın arkadaşlarımdan biri hatta, öyle Ece'ye buradan selam göndermiş olayım. Neyse, o da çok acayip mesela, bu kadar kapalı bir toplumun bu kadar dışarıdan ilgi çekmesi. O zaman mesela Kore dizilerinde, filmlerinde yansıtılan, ben hiç izlemediğim için bilemiyorum, yansıtılanla gerçek örtüşmüyor mu?
Çok farklı yani.
Tamamen zıt diyebilirim. Ve bunu Koreliler de söyler zaten. Bunu bir yabancının söylemesine gerek yok. Koreliler bile diyor yani, nerede bu erkekler? Nerede bu insan? Ya özellikle hani erkekler, o erkek prototipi yok yani. Yok öyle bir şey.
Kesinlikle yok. Öyle bir erkek burada yok.
Erkekler aşırı hırslı, aşırı materyalist. Hani belki çıkmanın ilk aşamasında böyle bir jestler falan yapıyorlar ama hani o da yapmaları gerektiği için, yani hissettikleri için falan değil. Yok öyle bir şey. Yani dinleyenler zannediyorsa ki Koreli erkekler aşırı duygusallar ve seni prenses gibi yaşatacaklar.
Evet.
Ya vardır belki %1 falan ama
Aa,
o hayalle gelmeyin. Yok öyle bir şey
şu
yani.
an genç kızların hayali kırıldı. İdil de kafa sallıyordu.
Ya ben ya hayatımın en kötü dating deneyimini bu ülkede yaşamış biri olarak gerçekten bu kadar kötü bir dating deneyimi hiç yaşamamıştım hiçbir döneminde hayatımın.
Aa.
Çünkü yani kafalar çok değişik, beklentiler çok değişik. Bir de Yani çok inanılmaz iki yüzlü davranıyorlar date
Ne gibi
konusunda.
mesela?
Böyle baştan hani çok ilgili, çok böyle ciddi düşünüyor, bir şeyler yaşamak istiyor falan gibi yaklaşıp ilk böyle cinsel yakınlaşmadan sonra tüyenler. Ghosting zaten yani şampiyona yapılsa bence Kore madalya alır. Öyle bir ülke burası.
Ghosting, evet ben Ghosting'i
Asla cevap alınamayan o kadar çok mesajla dolu ki o KakaoTalk dediğimiz bizim burada kullandığımız bir uygulama var. Chatting için kullandığımız. Hiçbir şey söylemeden kayboluyorlar her zaman yani. Genelinde benim mesela dating
öğrendim.
şeylerim böyleydi. Onun dışında benim hani kişisel olarak da çok kötü deneyimlerim oldu ve ama Koreliler bile şaşırdı. Hani zaten hayatında biri olan biri benimle bambaşka bir isim, bambaşka bir adres ve hayat hikayesiyle tanışıp tamamen bir yalanın içinde beni 3 ay idare edip ben tesadüfen kız arkadaşı olduğunu öğrenince olaylar iyice böyle dallanıp budaklanıp en son karakolda bitti. Yani stalker oldu çocuk, böyle kapılara geliyor, beni rahatsız ediyor, ben polis çağırıyorum falan. Olaylar çok
Vay.
çirkinleşti ama yani Koreliler bile hani bu gerçekten çok ekstra, bu çok sık olan bir şey değil, senin şansına çok fena biri denk gelmiş dediler.
Bu ekstremmiş. Film
Ama bunun
senaryosu
dışında
olabilir bunlar
benimki
yani.
çok ekstremdi. Çok korkutucuydu. Gerçekten çok korkmuştum o dönem ama hani sonrasında da yaşadığım
Geçmiş olsun.
şeyler hep böyle bir sallantılı, hani acaba ne zaman kaybolur hissiyle yaşadım. Çok fazla öyle görüşmelerim, date tecrübelerim oldu. Çünkü o dizilerdekileri ben zaten çok beklemedim. Bir süre sonra anladım gerçeği ama hani çok farklı kafalar gerçekten. Bir de çalışan, ayakları yere basan bir kadını özellikle hiç sevmiyorlar. Kendilerinden daha fazla kazanan kadınları, pozisyon olarak kendilerinden yüksek kadını kesinlikle
Aa.
sevmiyorlar. Kompleksler içindeler çünkü o konularda asla kaldıramıyorlar. Hep böyle hani ne kadar ben bu kadını acaba nereden biraz ezebilirim, nereden biraz kendini aşağıda hissettirebilirimin peşinde olduklarını çok hissettim ben ilişkilerde ya da dating deneyimimde açıkçası. Yani bayağı bir sıkıntı var bence o konuda da.
Çok enteresan. Yani şeyle kıyaslıyorum. Miray da bir yandan kafa salladı. Bu kuvvetli kadın karşısında yaşanan kompleksler konusunu bahsederken iyi değil. Şey çok acayip düşününce, yani Türkiye'nin de tabii gideceği, kat edeceği çok yol var ama hani benzer bir grupla kıyaslandığında, hani Kore'de sonuçta sizin muhatap olduğunuz kişi tarzını İstanbul'a ya da Türkiye'ye alıp baktığımızda, hani böyle şeyler en azından toplumun belli bir kesiminde, hani eğitimli kesiminde yok artık ya da daha az karşılaşılan örnekler. Hani bir çalışan kadınla bir Türk erkeği gayet beraber olur, evlenir. Hatta mutlu, gurur da duyar yani birçok, ne bileyim, beyaz yakalı Türkleri örnek alalım İstanbul'da.
Evet.
O yüzden dediğin gibi, hanginiz demişti unuttum, hani Türkiye'den daha geriymiş demeniz çok acayip geldi.
Evet.
Ya bana şey kısmı çok komik oluyor. Bunu gerçekten bir Türk kadını olarak söylüyorum. Şimdi bir de bu bahsettiğimiz erkek profili de bayağı efemine yani, anladın mı? Yani böyle hani ister istemez bir Türk kadın olarak da böyle hani maço bir tip falan hayal ediyorsun ki böyle hani komplekse girecek de şey. Bir de yani senden daha bakımı var. Böyle hani çok beyninde de bağdaştıramıyorsun. Şimdi ben çok normalleştirdim tabii ama bir de Koreli erkekler çok, yani kadınsı demek çok yanlış olur ama yani çok bakımlılar diyeyim ben. Yani çok bakımlılar. O yüzden bir Türk kadını bakış açısıyla yaklaşıyorum şu anda.
Evet, dış görünüşleriyle ilgili çok inanılmaz takıntılılar yani.
Ya böyle Türkiye'nin 90'ları gibi sanki ya. Böyle hani Türkiye'de de böyle bir tikimiki tayfası, böyle bir
Bence
şeyler vardı ya,
90
böyle hani
bile
senin
değil.
giydiğin ayakkabı marka, senin şeyin falan aşırı öne. Hani hep lisede kalmış gibiler sanki. Öyle bir durum var burada. O çok komik.
Ya dış görünüşle ilgili takıntı çok büyük. Bir de yargılama, aslında dış görünüşle yargılama çok büyük ve hep bunu stresiyle yaşıyorlar. Hep bir yargılanıyor muyum? Acaba kötü mü görünüyorum? Çirkin mi görüyorum şu an? Zaten bütün bu estetik korkunç artık operasyonların burada bu kadar yaygın olmasının nedeni bu, hep kendileriyle ilgili bir memnuniyetsizlikleri ve özgüvensizlikleri var zaten. Fiziksel olarak da yani. Kendilerini çok yargılıyorlar. Başka bir yargı.
Ya burada şöyle şeyler var. Mesela araba leasingleri çok kolay burada. Yani hani daha effort edilebilinir. Ama gene de bir yere kadar. Mesela bazı, ona bir isim bile veriyorlar. Ben şimdi o ismini hatırlamıyorum ama şöyle insanlar var. Porsche lease ediyorlar. Evleri bile yok. O Porsche'un içinde yaşıyorlar. Böyle tipler var. Hani ve atıyorum hani hiçbir şey harcamıyor bir ay boyunca. Gidiyor kendine mesela Chanel çanta alıyor ama otobüste mesela böyle. Hani ayranı yok içmeye, taktravayla gider sıçmaya. Hani burada acayip bir durumda yani. Çok enteresan. Ve böyle bir yaşam şekli var yani. Hakikaten bu bir tarz.
Aa, Türkiye'de de vardır şekilcilik ama bu onun da ekstrem versiyonu gibi anladığım kadarıyla.
Evet, evet, çok ötesinde bence Türkiye'nin yani.
Çok ötesinde.
Peki bu yine dizi filmlere gelecek olursak, yani ikili ilişkiler haricinde başka ne açılardan bambaşka bir dünya sunuyor bu diziler, filmler? Yani...
Bence en doğru zaten Oscar aldı. Parazit. Bence Kore'nin gerçeğini gösteren tek film diyebilirim. Parazit.
Aa, ne açılardan?
Şöyle, çünkü mesela o zengin ailenin neden bu kadar mutsuz olduğunu ve o fakir ailenin neden bu kadar hırslı olduğunu ve o fakir aileyi o üniversitede okuyan çocuğun kendi çıkarları doğrultusunda nasıl kötü bir şekilde manipüle edebildiğini görüyorsun. Şimdi başa dönersek bu nasıl başlıyor? Ben ilk Yonsei'de okurken dikkatimi çekmiştim. Sen de zaten üniversitede çalışırken görmüşsündür. Mesela kışın şey padding giyiyorsun. Paddinglerin arkasında okuduğun üniversite yazıyor. Tamam, okey. Ama altında okuduğun bölüm de yazıyor. Şimdi dedim ya, Kore'de aşırı şekilci, hangi üniversitede okuduğun çok önemli falan diye. Şimdi Korelilere göre 3 tane üniversite var. Onlara Sky diyorlar. Biri Seoul National, biri Kore Üniversitesi, diğeri de Yonsei. Ondan sonra diğer üniversiteler geliyor. Şimdi sıkıntı şurada. İnsanlar o paddinglere göre kendilerine date buluyorlar. Ha, bu bunu okuyor. Demek ki bundan bir şey olur. Bu iyi bir işe girer. İleride zengin olur. Şimdi erkeklerde çıkarken şöyle bir baskı var. Çıktıkları zaman her şeyi ödemek zorundalar Kore kültüründe de. Biraz Türk kültürüne benziyor. Hani her şeyi ödeyecek, sevgili döneminde işte kız arkadaşıyla ilgilenecek. Tabii bunlar Koreli Koreliyle çıkarsadan bahsediyoruz. Koreli yabancıdan bahsetmiyorum şu anda. E şimdi süre gelen zamanda ne oluyor? Kadın da kendini şeye hak görüyor. Ben sana bir yuva sunacağım, o yüzden sen bana bunları vermek zorundasın. Adama hissettiriyor. Adam üniversiteden mezun oluyor, işe giriyor, zengin oluyor, kadınla evleniyor. Bu sefer ne oluyor? İçindeki o öfke, sinir, o süre zarfında zaten o kadının belki bilinçaltında onunla neden çıktığını biliyor. Bu sefer hop işler tersine dönüyor. Aldatma başlıyor, kadına kötü davranma başlıyor. O sırada kadın kendini güzelleştirmek evet. istiyor. Çünkü bir prototip var. Bir yandan yaşlanıyor. Evet. İşte falan filan gibilerinden. Bunu böyle uzatabilirim
yani. Ben de
yani.
Bu konuda çok katılıyorum. Şey, yani hep bir çıkar ilişkisi var gibi.
Parazit filmi bir tık anlam, biraz daha anlam ifade etti. İzlemiştim o filmi. Hani o dediğin gibi öğrencinin çıkar için şey yapması, aşırı hırs ailedeki falan... O zaman izlerken bazı şeyler biraz daha boşlukta kalmıştı. Şimdi biraz daha oturdu gibi.
Mesela bu sene Gangnam'da, yani Gangnam'da çok yoğun oldu ama Kore'de sel felaketi oldu. Mesela o parazitteki olay resmen gerçekleşti. Şimdi hükümet gerçi yer altında yaşamayı yasakladı. Çünkü bildiğin bodrumu kiralıyorlar insanlara. İnsanlar bodrumda yaşıyorlar. Bu çok kötü bir şey ve özellikle yaşlı insanlar yaşıyorlar. Ve Gangnam'da 30 kişi falan öldü. Çünkü evleri su altında kaldı. Ve hani Seul gibi gelişen bir ülkedesin ve bodrum katında yaşıyorsun. Bir yandan etrafında güzel giyinen, o kadar paraya sahip olmasa bile bir şekilde kulpunu bulup sana sanki inanılmaz iyi bir yaşam standartı varmış gibi lanse eden bir toplumun içinde yaşıyorsun. Nasıl çok iyi duygular geliştireceksin içinde. Yani bu klasik insan psikolojisi aslında. Yani hani o yüzden de mesela Parazit'in diğer o fakir kısmı da çok şey. Kendi çapında haklı. Çünkü onlar da şekilciliğe, sınıf farkına maruz kalıyorlar ve bu zenginliğin içinde ister istemez dışlanıyorlar gibi bir durum. O yüzden de hak görüyorlar kendilerine. Hani biz de elde edebiliriz, biz de sahip olabiliriz. Ve gereksiz bir her şeyi hak görme durumu var.
Allah Allah, çok acayip geldi şu an anlattığınız her şey. İdil, sen bir şey ekleyecektin.
Ya evet, ben de bu dating konusunda aslında bunun işin maddi çıkar kısmından biraz bahsedecektim. Mesela şimdi tabii Koreli erkekler yabancı biriyle buluştuklarında böyle o farkı biraz hissediyorlar. Bir Koreli ile buluşmalarıyla yabancı bir kızla buluştuklarında bayağı bir fark olduğunu hissettiklerini söylüyorlar. Ve bana mesela çoğu zaman şey dediler. Ya ne kadar ilginç, hani normalde bir Koreli kızla ilk date'e çıktığımda hemen bana ne iş yapıyorsun, nerede çalışıyorsun, hangi pozisyondasın, araban var mı, evin var mı, ailen nerede yaşıyor, ailenin aşağı yukarı durumu nasıl, gerçekten bunları çat diye soruyorlar dedi. Sen bunların hiçbirini sormadın. Daha benim ne iş yaptığımı bile bilmiyorsun mesela, merak etmiyor musun falan demişti. Baktım yani başka şeyler daha önemli değil mi? Çok şaşırıyorlar. Çünkü ilk buluşmalarda, ki burada buluşmaları da biraz böyle eski usul arkadaşın arkadaşıyla falan tanıştırma, öyle şeyler devam ediyor. App'lerdense insanlar referanslı tanışmayı hala tercih ediyorlar. Blind date yapılıyor hala burada sıkça. Ve hani buluştuklarında en çok bu soruların sorulduğu, hani buraya arabayla mı geldin, araban ne marka falan diye soruyorlarmış. Ben hiç hayatımda böyle bir şey sormadım bir insana ilk buluştuğumda. Şaşırıyorlardı, hani bunlar önemsiz mi, hani yabancılar nasıl düşünüyor bu konuda, çok ilginç falan diye. Ya hep bir çıkar, hep bir bu iş nereye gider, ben bundan ne sağlarım, ben evlendikten sonra ev hanımı olabilir miyim rahatça mesela, bunun hesabını da çok yaptıklarını duydum. Genç kadınların da hani çalışmaya dair, kariyere dair çok bu planları yok. Bu çok üzücü bir şey böyle bir toplumda aslında. Hepsi hani zengin biriyle evleneyim, keyfime bakayım, estetiğimi yaptırayım, alışverişimi yapayım. Niye yorulayım ki zengin birini bulmak varken? Genç insanlar da hala bunun peşinde yani çoğunluğu. Bu çok üzücü bir şey bence.
Aa, çok garip. Çok, ben bayağı şaşırdım. Peki o zaman ikiniz de çalışan kadınlar olarak, kariyerlerinde belli bir seviyeye gelmiş birileri olarak, yani Miray sen yaptığın kreatif alandaki çalışma, videographer, fotoğrafçılık o alanında orada uzun zamandır çalışıyorsun. Şimdi Dazed Korea için çalışmışsın, 3 yıldır in-house olarak çalışıyorsun. İdil sen akademik kariyerinde belli bir seviyeye geldin, bir yandan müzik alanında da uğraşların devam ediyor. Onlar için çok kafa karıştırıcı iki profilsiniz. İkiniz de ayaklarınız üzerinde duran bağımsız kadınlarsınız. Mesela nasıl...
Evet, ondan hiç erkek arkadaşım olmadı zaten.
O kadar. Koreliler direkt eliyor yani seni.
Vallahi olmadı. Alay etmiyorum yani. Olmadı, sıfır.
Ama kompleks yapıyorlar zaten. Yani mümkün değil ki. Bizi gördükleri zaman direkt bir kompleks mekanizması çalışıyor.
Peki ikili ilişki haricinde diğer tanıştığınız Koreliler nasıl bunları karşılıyor? Yani arkadaşlık anlamında olabilir, iş arkadaşları anlamında olabilir. Biraz da iş hayatına da gelebiliriz aslında. Bununla beraber geçebiliriz. Yani evet, dediğim gibi bağımsız, independent ve ayakları yere basan bir çalışan kadın olarak sosyal ortamlarda nasıl bu karşılanıyor? Arkadaşlık ilişkileri olsun, çalışma arkadaşları olsun, daha erkek ağırlıklı o zaman çalışma ortamları diye düşünüyorum.
Tabii ki. Yani yönetici pozisyonlarında ben kadına açıkçası denk gelmedim şu an bildiğim mimarlık ofislerinde en azından. Münay, bilmiyorum sizin
benim nasıl? Şirketimde var.
Yani mimarlık çevresinde çok rastlanan bir şey değil.
İdil, gerçi sen de ekip yöneticisi olarak çalışmışım.
Evet, evet. Yani ben bu sene ilk defa aslında Kore'de ofis ortamını deneyimledim. O da çok ayrı bir deneyimdi. Üniversitede tabii ben o kadar hissetmedim. Akademi aşağı yukarı her yerde benziyor birbirine. Üniversite açısından ben hani çok o ne hiyerarşiyi çok hissettim. Yani oradaki yabancı bir hoca olduğum için çok hani bana karışan görüşen zaten yoktu. Ama ofise girince mesela onu hissettim. Bir kere buna çok şaşırmıştım ofise başladığımda. Türkiye'de kadınlar mimar oluyor mu? Hani tercih ediyorlar mı falan dediler. Ben dedim esas hani en çok kadınların tercih ettiği bizim bölüm kız öğrenci doluydu hani benim dönemimde falan dedim. Çok şaşırdılar çünkü Kore'de mimarlık bölümünde daha çok erkekler oluyormuş. Erkek öğrenci çok yoğunluktaymış. Yani kız öğrenciler çok az olur falan dediler. O yüzden iş ortamında da aslında kadın mimardan çok ben erkek mimarların hakimiyetini gördüm. Bir de ofiste aslında en çok şunu hissettim. Ben şimdi tepeden gelme, alakasız, 10 yıl sonra mesleğe pratiğe dönmüş bir kadın mimarım ve onların menajer olarak geldim. Ama şimdi orada senelerdir çalışıp buna çok daha hakim olan, benden işi çok daha iyi bilen kişiler hep benim altımda çalışmak durumunda ve bunu çok kompleks yaptılar. Hepsi erkekti tabii ki. Ve böyle beni ne yaparlarsa da acaba biraz menajerlerin önünde rezil ederlerdi. Çok çaba gösterdiler. Neyse ki ben herhangi bir rezillik yaşamadan üniversiteye geçtim, kaçtım ama ya onun baskısını ve stresini çok hissettim. Yani sürekli bana karşı siz team manager'sınız bunu bilmeniz gerekir ama falan diye cevaplar alıyordum ki Kore kontekstinde kendinden üst bir pozisyonda kişi asla böyle konuşamazsın. Ama ben hem yabancıyım hem kadınım diye mesela bunu çok rahatlıkla bana yapıyorlardı. Böyle hep bir iyi niyetliymiş gibi davranıp altında hep böyle ufak ufak iğneleyici laflar. Bunu nasıl bilmezsiniz ki falan gibi bir tavır. Ben yani ofis sürecinde çok zorlandım açıkçası ve bir daha Kore'de hiçbir ofiste çalışmak istemem o yüzden.
O kadar. Alenen
Alaşağı etmeye
seni orada
çalışıyorlar.
küçük düşürmeye ve yabancılaştırmaya
Evet. Bir de
çalışıyorlardı
tek
yani. Çok
yabancı.
acayip. Miray, senin nasıldı çalıştığın ortamlarda?
İkimizin sektörü biraz farklı. Benim sektördeki tabii bir tık daha rahatlar. Ama İdil'e katılıyorum yani. Bir tık daha rahatlar ama konsept bu. Ve hani ben de muhtemelen bizim şirketteki şimdi birkaç yabancı daha var ama 3 sene önce ilk yabancı bendim. İlk başta tabii bir garipsediler. Hani herkes Koreli, bir tek ben. Hani niye benim yaptığım işi bir Koreli yapmıyor da bir Türk yapıyor? Neden yani? İlk başta böyle beni bir zorladılar. Yalan değil. Böyle bir anda 10 tane iş verme, hani son dakikada bir şey isteme, sanki daha önceden istenmiş de ben hani yeni öğrenmişim gibi bir durum yaratma gibi şeylerle karşılaştım. Ama mesela ben birazcık daha pozitif bakıyorum. O yüzden dedim hani yabancılarla aslında Korelilerin kaynaşması bir noktada iyi bir şey. Çünkü benim böyle başlayan hikayem çok güzel bir şeye dönüştü. Hani beni böyle zorlayan insanlar daha sonra gelip ya Miray yani hani açık açık söylediler bunu hani biz hakikaten böyle davrandık, böyle davranmamız gerekiyordu falan ama şu anda her şey çok daha farklı. İşte sen de bize kötü ve aynı şekilde davranmadığın için mutluyuz. Hakikaten hatta elimde bir tanesinden mektup bile var yani. Ben çünkü hep pozitif bir yaklaşmaya çalıştım. Çünkü gerek yok yani. Bir de farklı kültürlerden geliyoruz hani anlaşılası. O yüzden benim o hikaye sonra güzel bir şeye dönüştü. Hani herkesle aram çok iyi. Hani bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bu birazcık insanın tavrıyla da alakalı. Bu birazcık benim yabancı olmamla da alakalı. Muhtemelen onlar beni bir Koreli olarak değil bir yabancı olarak gördükleri için kendi kafalarında daha esnek davranıyor olabilirler. Keşke kendi aralarında da bunu birbirlerine yapabilseler. O yüzden dedim hani ben garip bir şey yaşamadım ama gözlemliyorum. O yüzden bu onların kendi aralarında olan bir şey. Ama çalışma şeyi mesela biz Türkler de çok çalışıyoruz. O yüzden bir Türk için çok zorlayıcı olmayabilir. Belki bir Avrupalı için bunlar ne yapıyor ya diyebilir ama yani ben bir sene boyunca gece 11'lerde 12'lerde her gün şaka yapmıyorum yani. Çıktığımı hatırlıyorum. Ve ofisin yarısı da nitekim benim gibiydi zaman zaman. Yani çalışma saatleri birazcık çılgın. Hakikaten çok çalışkanlar. Sen de o moda giriyorsun yani. Bunu da hani Kore'de çalışmak isteyen arkadaşlara özellikle belirteyim. Hani Kore'deki çalışma şartları Türkiye gibi hatta zaman zaman nispeten Türkiye'den daha da ağır olabilir. Çalışma şeklinden bahsediyorum ama hani atıyorum kazançtır, sigortadır, oraları daha farklı şekilde ilerliyor tabii ki de.
Hem hiyerarşi anlamında hem iş yükü ve iş yoğunluğu anlamında anladığım kadarıyla Türkiye'den daha da
Hiyerarşi
uç.
var. Hiyerarşi tabii ki de var. Hani özellikle Korelilerin arasında çok var ama ben şimdi hani bizim şirkette eski olduğum için ben zaten hani bir hiyerarşi şeyinde değilim ya yani ben hani departmanın en eskilerinden olduğum için hani hiyerarşik bir şeyle zaten karşılaşmıyorum. Bir de yapım gereği de yani hani ilk şirkete girdiğimde çok komik yani nim hani sayın aslında burada işte İdil Emre nim diyorlar hani sayın kendi aralarında bile böyle konuşuyorlar. Ben böyle işte hey babe ya ben, ama diyorum karakterimle alakalı.
Çok oluyorlardır ama yani. Kore'de öyle konuşulmaz çünkü. Hep belli bir seviyede konuşmak zorunda kalınca.
Hey babe, can you bring me this? Ya hep öyleyim. Thank you dear. Ben hani Korece %100 anlıyorum ama benim Korece konuşmam böyle %70 falandır. Ben Konglish de çok yapıyorum. Korece İngilizce karışık. O yüzden hep tavrımdan kaynaklı da böyle birazcık gevşek bir durum var. Bir de ben sürekli işte modellerleyim falan. Hani hep genç, heyecanlı tipler falan. Hani ben birazcık öyle kendi dünyamda eğlenceli bir şekilde takılıyorum. Ama dediğim gibi hiyerarşi var. Hep çok saygılı olmak zorundalar ve üstleri bir şey söylediğinde kesinlikle cevap veremezler yani hani.
Dışarıdan gözlemliyorum dedin ya, onlar bana yapmıyor ama ben gözlemliyorum gibi. Böyle karşılaştığın en ekstrem örnek neydi gördüğün bu birbirleriyle rekabet olaylarında?
Ya en basiti dedikodu. Dedikodu yapıyorlar. Ve o dedikoduyu nasıl yapıyorlar biliyor musun? Hatta bu böyle bir taktikmiş. Belki konfüçyanizmden falan geliyor da olabilir. Ya mesela çok açık bir şey söylemiyorlar, tamam mı? Şu şu demiyorlar. Şöyle bir şey olmuş diyorlar. Amaç, dedikodudaki amaç hani ne olduğu belirsiz ya bu dedikodunun. Ama hakkında dedikodusu yapılan kişi şeyi fark ediyor. Benim hakkımda dedikodu yapılmaya başladığı fark ediyor. Ve yavaş yavaş strese girmeye başlıyor. Anlatabildim mi demek senin? Strese girip paranoya yaklaşmaya başlıyor. Aa, o mu yaptı, bu mu yaptı? Olay nasıl başlamış? Dedikoduydu zaten. Bu sefer strese giren kişi de hedefi bulmaya çalışıyor. Benim hakkımda bu dedikoduyu kim yaptı? Hani seçenekleri belirliyor. Bu sefer o kişi de dedikodu yapmaya başlıyor. Ki dedikodu yapan ortaya çıksın derken böyle birebir eklenip o olay böyle bir Arap saçına dönüşüyor mesela. Gibi gibi yani bir anda olmayan bir hikaye çıkıyor.
İdil de kafa sallıyor oradan. Çok garip. Böyle bir şey mi var yani genel olarak?
Evet ya ben de katılıyorum. Yani böyle hep ortaya yuvarlak yuvarlak lafların zaten atılması ve böyle onun garip bir şekilde bir de herkese yayılması falan beni çok dehşete düşürmüştü ofiste özellikle.
Anında yayılıyor.
Ben üniversitede hiç tanık olmadığım için yani yine de bence biz ikimiz de biraz daha böyle işin hani yaratıcı sektörler biraz daha farklı olabilir ama gerçekten büyük şirketler denen bir kavram var ki burada böyle sınavlarla falan girdikleri böyle hazırlanıyorlar ciddi ciddi yazılı sözlü sınavlara. Ya bu daha da kurumsal olan yerlerde eminim çok korkunç şeyler yaşanıyordur. Hiyerarşi anlamında zaten oralar bence bir kışladan ibaret yani öyle insan ilişkileri. Bir de onun dışında yani bu işin sofra adabı falan birlikte içmelere gidilmesi, yemeklerin hepsine katılınması gibi şeyler var. Hani benim bugün işim bitti ben eve gideyim falan yok. Patron yemeğe davet ettiyse çalışanlar o gece orada olmak zorundasın. O masaya oturmak zorundasın. Ve o masanın adabına göre de hareket etmek zorundasın. Patronun içki istiyorsa sen koyacaksın. Elini şöyle tutacaksın. İşte herkes kadeh kaldırdığında sen de kaldıracaksın. Aa, ben içmiyorum diye bir şey yok. İçeceksin. Bir de içerken patronunun olmadığı tarafa dönerek içeceksin falan gibi böyle en küçük detaya kadar korkunç böyle stres var yani sofrada bile rahat yok aslında burada. Hani ben yine birazdan mimarlık ortamı biraz daha rahattı da yani büyük şirketler kabus gibi. Ben çok hikayeler duyuyorum. Sofrada bile rahat yok yani yemek bile işkence.
Ne kadar çok sosyal kural var ve şey çok garip.
Çok kural var.
Uf, daha kreatif alanda hani Miray çalışıyor, sen de daha butik mi bilmiyorum artık, 50 kişi çok az da değil gerçi ama bir mimarlık ofisinde çalışmışsın. Mesela böyle işte büyük şirketleri düşünüyorum, L'Oréal, Unilever tarzı hani Türkiye'de aşırı rekabetin olduğu şirketler öyle, ya da banka falan filan. Öyle finans alanında falan ne tür artık katakulliler vardır kim bilir.
Neler oluyordur.
Vay be, çok acayip.
Mesela aynı sene doğ ama senden bir ay büyük olsun. Senin abin mesela dediği gibi İdil'in. İçkiyi ona bakarak içemezsin. Arkanı dönerek içmen lazım.
Bu arkadaşlık ilişkilerinde de mi öyle?
Arkadaşlık ilişkilerinde de öyle.
Tabii tabii arkadaşlıkta da yani arkadaşlıkta o kadar abartı değil ama hani mesela senden 2 yaş büyük birine isimle hitap etmek çok burada kaba ya da böyle olmaz öyle şey falan diye karşılanıyor. Benim en yakın arkadaşlarımdan biri bana abla diyor mesela ki aramızda küçük bir fark var ama kültürel olarak o akla almıyor. Hani isim ile hitap etmek diye bir şey olamaz mesela onlar için. Alışamıyor buna. Ben dedim niye neden bana böyle diyorsun? O öyle ya yani, öyle diyebiliyorlar. Birine ismiyle hitap edebilmek çok ekstrem bir şey burada. Çok yakın ve aynı yaşta arkadaş olman gerekiyor.
Aa,
Çok
çok
değişik bir
ilginç.
kafa.
Mesela İdil'in dediği işte heşik diyorlar ona. O birazcık da mesela trik. Orada hani içip içip özellikle hani şirkete yeni girdiysen falan o zaman daha yoğun oluyor. İşte iç iç iç bakalım neler söyleyeceksin. Ben mesela o yüzden heşiklerde de hep yabancı kartımı kullandım. Hiç içmedim korktum ya.
Evet, içince açılıyorlar çünkü.
O da bir trik yani.
Ben de onu çok yaptım. Hani ben kusura bakmayın çok alışkın değilim böyle içmeye deyip ben de ve çok ufacık içiyordum eşlik etmek için çıkıntılık yapmayayım diye ama ben de çok içmiyordum. Yani zaten burada bu heşik dediğimiz işte iş yemeklerinden sonra aşırı sarhoş olup yani benim bu yaşadığım mahallede de çok görüyorum. Böyle kaldırımda uyuyan amcalar takım elbiseli falan. Yani bu çok normal bir görüntü mesela Kore için. Sokakta uyuyor adam. Sarhoş olmuş, sızmış. Polis gelir, kaldırır, taksiye bindirip eve yollar falan. Bu yani Kore'nin normal hayatı bu. Ya da işte son metroya binildiğinde böyle omzuna biri düşer, sarhoş uyuyor falan omzunda. Yani çünkü iş yemeğinden çıkmış. Adam zaten yorgunluktan bitmiş. Gece 11'e kadar da patronuyla içmek zorunda kalmış. Bir de hani ben önce eve gideyim de yok. Patron eve giderken herkes gidebiliyor. Bir de bir kere de içmiyorlar. Bir yerde içip sonra başka bir yere geçip orada içip ikinci bir menü söyleyip tekrar yemek yiyip bu böyle gece 11-12'ye kadar devam ediyor. Ertesi gün de iş var bir de. Bırakmıyorlar da rahat yani. Bir eve gideyim dinleneyim yok. Eve git 7 saat bile uyumadan tekrar işe dön. Bunu bekliyorlar senden.
İdil, Nore Bank'ı unuttun. Aşk olsun o içkilerden sonra bir de şarkı söylemeye
Bir
gidiyorlar.
de Nora Bank var doğru. Onu sen anlat.
O ne karaoke gibi bir şey mi?
Karaoke. Herkes şarkıcı Kore'de arada.
Evet, karaoke var
Çok
burada.
ciddiyim. Çocukluklarından beri şey yani eğitiliyorlar böyle coinli bile karaokeler var. Stres atmak için yapıyorlar onu. Canları sıkılınca gidip şarkı söylüyorlar. Fena bir şey değil aslında.
Bir şey diyeceğim, şey çok garip. Ben hala şey noktasına kaldım. Patronun kalkmadan sen kalkamıyorsun bile. Yani böyle ne kadar zorundalar. Bir yandan mesela böyle orta halli bir aileden gelmiş bir çocuk diyelim, o iyi okullardan birine girmiş, okumuş, iyi bir işe girmiş, o kıyafetiyle eleştiriliyor, bilmem nesiyle eleştiriliyor, şudur budur. Ne kadar çok sosyal norm ve kural var. Çok yorucu bir hayat gibi. Çok bu arada hep olumsuz yanlardan bahsettik. 55 dakika oldu. Bir de bunun olumlu yanı da illa vardır diye düşünüyorum. Kore kültürünün sevdiğiniz yanları neler? Biraz da onları konuşalım diye.
Kore çok güvenli mesela. Hırsızlık sıfır.
Bu kadar sosyal rekabete rağmen.
O kadar. Telefonu ben şimdi sokakta bırakayım. Ertesi gün sokakta olduğu yerde bulurum.
Aa, bu da çok enteresan.
Mesela anahtar diye bir şey yok. O çok iyi. Şifre. Ama herkesin şifresi muhtemelen 0000 falandır yani. Çok zorlanmazsın.
Evet, kimse dokunmaz.
Bu kadar sosyal rekabetin olduğu, bu kadar zengin fakir ayrımının olduğu, sosyal sınıfların belirgin olduğu bir ülkede böyle bir şey olması da ilginç. Belki yine o konfüçyanizmden mi geliyor? Neden?
Evet tabii ki. Yani çünkü toplumun dışında böyle ahlaksız bir şey yaptığını herkes tarafından ayıplanacağı için o kişi onu biliyor. Herkesin önünde küçük düşeceği için. Bir de Konfüçyanizm'de şu var. Aileden biri suç işlediyse o bütün ailenin ayıbı sayılıyor ve bütün aile dışlanıyor. Ki eskiden biri suç işlediğinde hem kendisi görevinden atılıyor mesela memurluktan ve ailesine de iş verilmiyor falan hani tamamen aşağılanıyorlar toplumda. Onun getirdiği bir şey aslında o da. Yüz kızartıcı bir şey yaparsam hem ben hem ailem adıma utanır, rezil oluruz. Bir daha kimsenin içine çıkamayız, topluma katılamayız. O yüzden benim olmayan hiçbir şey ellememem gerekiyor gibi bir şey var. Aynen telefonunu bırak hiçbir şey olmaz. Laptopunu bırak. Ben mesela Barcelona gibi aşırı hırsızlığın olduğu bir yerden buraya gelince çok şaşırmıştım. Ya bırakabilir miyim her şey masada, yani bir şey olmayacak mı falan diyorum. Baya bir kredi kartını düşürür, kimse alıp kaldırmaz bile, orada durur o, gelip alana kadar durur her Allah şey yerinde. Allah. Çok ilginç.
Başka peki en sevdiğiniz yanları neler yani?
Pardon, mesela onlar da Türkler gibiler, seni beslemeyi çok severler. Bir eve git hemen önüne bütün sofrayı kurarlar yani. Hemen hani aç mısın, hani bir şeye ihtiyacın var mı? Sosyal hayattan başlıyorum. Yani gayet aslında böyle seninle ilgili vericidirler. Ya da bu da bilmiyorum, belki bir sebepten kaynaklı mı ama bence güzel bir şey. Özel günleri asla unutmazlar. Mesela doğum günün olsun ya da böyle bir hastaneye gidecek ol. Yani hemen, çünkü çok disiplinler ya, her şeyi takvimlerine not alırlar. O yüzden de şey yaparlar, işte doğum gününü kutlarlar, hastaneye gittiğinde nasılsın, iyi misin diye sorarlar. Yani sosyal hayatta seni içine aldıkları zaman seninle hakikaten çok ilgilenirler yani. Hani seni böyle yalnız hissettirmezler mesela. Bu da bence çok güzel bir şey.
Koreli arkadaş edinmek kolay mı peki?
Bence o insanın karakteriyle doğru orantılı bir şey. Avrupa kadar kolay değil. Çünkü Koreliler çok fazla yabancıya alışık değiller. Bir de Korelilerin alışık olduğu yabancı prototipi daha çok Amerikalı. Çünkü Amerikan üssü var burada, yani Itaewon'da. Ve şimdi Amerikalılara bir şey demek istemiyorum ama Amerikalılar daha çok böyle girdikleri yere entegre olmak yerine oraya kendi böyle uygarlıklarını kurmaya çalıştıkları için. Burada mesela 10 senedir yaşayan Amerikalı var, bir kelime Korece konuşamıyor yani. Bir anyaseyo, bir kamsam bir de yani. Hani.
O kadarını ben bile biliyorum.
Yani sadece Amerikalıların olduğu yere gidiyor. Kendini böyle daha şey hissediyor. Ama şimdi Avrupalılar da gelmeye başladı. Avrupalılar daha farklı tabii. Yani sakın bunu dinleyen Amerikalı olursa yanlış anlamasın ama yani Avrupalılar daha okumuş etmiş. Genel kültürleri daha farklı. Onlar daha böyle bir meraklı, biz hani bir şeyler öğrenelim, ortama ayak uyduralım gibi bir şey olunca bence Korelilerin böyle yabancılara yaklaşımı da ufak ufak değişmeye başladı diye gözlemliyorum ben. O zaman da daha sana daha rahat yaklaşıyorlar.
Yani evet, bence yavaş yavaş değişmeye başladığını ben de düşünüyorum. Ama genel olarak hala özellikle hani genç nesil olmasa da bir önceki jenerasyonlar falan yabancılara karşı hala bir kapalılar. Ya da şey de var mesela, İngilizce konuşmaktan çok utandıkları için, başkalarının önünde rezil olmaktan, yine aynı nedenlerden, bundan çok çekindikleri için özellikle Korece konuşamayan yabancılarla iletişim kurmak istemiyorlar. Korktukları için, yani ben konuşamam, anlayamam, rezil olurum, en iyisi hiç bakmayayım suratına, yanından geçeyim gideyim falan gibi bir şeyler var. Arkadaşlıkta ama ben de Miray gibi düşünüyorum. Eğer gerçekten Kore'ye ilgisi olan biri buraya gelip kültürü tanıyıp saygı duyup bir de aslında bu normları da az çok anlamaya çalışan biri olduğunda onlar da daha açık yaklaşabiliyorlar. Özellikle Korece konuşmaya başladıysa o kişi, iletişim kurmak için çaba gösteriyorsa, önce biraz kapalılar ama yavaş yavaş açılıyorlar. Ben de hani iyi dostluklar kurabildiğimi inanıyorum ama dediği gibi Miray'ın da, Avrupa kadar açık ve bence hani her kültürden insanı çok kucaklayıcı değiller. Biraz böyle ayırıyorlar. Ya da mesela bir Asya ülkesinden gelen bir yabancıyla Avrupa'dan ya da Amerika'dan gelen bir yabancının aslında farklı yerleri de var onların gözünde. Bize belki biraz daha saygıyla yaklaşıyorlar, batıdan gelmiş görüp. Ama hani bir Çinliye mesela, o da yabancı ama çok daha farklı davranıyorlar. Bunun tabii tarihsel şeyleri de var, etkileri de var muhtemelen ama her yabancının da yeri ayrı değil aslında. Bizi de hiyerarşik olarak, kategorilere ayrılarak değerlendiriyorlar. Ona göre kabul ediyorlar çoğu zaman. Hani çok yakın bir Çinli arkadaşı olan Koreli ben çok görmedim çevremde ama hani benim gibi mesela Türkiye'den gelip de yakınlık kuran daha çok mesela karşıma çıktı. Biraz ayrımcılığı o konuda ben gözlemliyorum.
İkiniz de mesela Koreli arkadaş edinmişsiniz. Bir de ben işte o bahsettiğim yakın arkadaşım Ece ile yurt dışına da çok seyahat ediyoruz beraber. İşte bir Koreli bir grupla karşılaşmıştık mesela Cape Town'da, alakasız. Bizim Türk olduğumuzu duyduklarında toki toki toki çok sevinmişlerdi böyle bir muhabbet. Bir de Ece de işte biraz Korece bildiğinden böyle konuştu falan. Türklere ilgileri nasıl mesela? Yani böyle hiç biliyorlar mı? Birazcık o tarihi dostluk olduğundan sanırım o onlar için önemli bir yeri var anladığım kadarıyla. pozitif gibi duyuyorum ama sizin bakış açınız nasıl merak ettim.
Tabii canım, Brother Country diyorlar. Özellikle hani eski jenerasyon direkt biliyor. Yani taksi şoförleri çok merak ediyor. Onlar hep soruyor böyle hani neredensin? İşte Türkiye deyince ooo Brother Country, Blood Brothers falan diyorlar. Çok seviyorlar. Yeni jenerasyon da biliyor. Ama hani eski jenerasyon böyle Türkiye'yi duyunca böyle mutlu oluyorlar yani. Böyle daha bir sıcaklaşıyorlar. Kore Savaşı'nda Türklerin Korelilere yardım etmesinin bir getirisi hakikaten Kore'de var. Yani bir Türk olarak bir adım önde başlıyorsun.
Evet, bence de. Türklerin gerçekten böyle heyecan ve sevgiyle karşılandığı ender deneyimlerden biri benim için açıkçası burası. Bir de şey de benim çok karşıma çıktı. Mesela İstanbul'a gitmiş, Kapadokya seyahate gitmiş, Pamukkale, Fethiye gibi yerleri görmüş Korelilere de çok rastladım. Ya Türkiye çok güzel, yemekler muhteşem falan, çok o anlamda da çok olumlu şeyler söylüyorlar. Ya tekrar gitmek istiyorum mutlaka, çok güzel geçti Türkiye tatilim falan gibi çok güzel şeyler duydum aslında Türkiye ile ilgili. Genel olarak.
O zaman Türk olmak orada size bir avantaj sağlıyor gibi bir şey.
Evet.
Peki oradaki Türklerin sayısı arttı mı zaman içinde? Miray, bunu en iyi belki sen gözlemlemişsindir. Hani biraz daha eski gittiğine göre İdil'e. Bilmiyorum, nasıl gözlemliyorsunuz? Böyle bir iletişim ağınız var mı bir şekilde? Yoksa herkes kopuk mu? Nasıl?
Birkaç tane tanıdığım var ama Türk arkadaşım pek yok, ama bu birazcık bizim yaşımızla da alakalı olabilir. Çünkü genç jenerasyon daha çok üniversite okumaya geliyor buraya. Kaç yani bir grup chat var. Sen o chatte değilsin, olsam bilirdim. Türklerin grup chat'i var. Böyle birbirlerine bir şeyler sordukları.
Evet, ben başka bir gruptayım bu arada.
Ama galiba yani kaç... Çok az Türk var. Bin mi? Bin,
1500 bin, kişi falan diye duydum
1500
ben. 1500
falan
azmış.
O kadar
çok
Türk var. Ki ben ilk geldiğimde işte 6 sene önce falan 300-400 falandı. Yani
evet.
Hani ben geldiğimde herhalde bir üniversite öğrencileri vardı. Bir de kebapçılar vardı. İtevan'a giderseniz Türkiye'desiniz zaten. Yani 8 tane kebapçı var. Türk şarkıları çalıyorlar. Buradan Özgür Bey'e sesleniyorum. Hepsinin sahibi de oymuş zaten. İlk ben Kore'ye geldiğimde Itaewon'da yaşamaya başladım. Gerçi gene Itaewon'a çok yakınım. Gyeonggi-dangil'de yaşıyorum. Ülkemden yani 11 bin kilometre uzaktayım. 6 saat fark var. İlk günüm dışarıya bir çıktım. Sezen Aksu çalıyor. Kebap kokuları falan. Aa, welcome to Turkey. Hakikaten öyle. Itaewon'a bir tea town diyebiliriz yani. Çok revaçta ve bence dünyadaki en pahalı, üzgünüm Özgür Bey, ve en çirkin kebap.
Miray ya.
Doğru bir serzeniş ama gerçekten yani. Ben Türkiye'mi yemek istemiyorum Kore'de. Türkiye'yi bekliyorum genelde, o yüzden.
Bu arada ev demişken ev konusuna da girelim. Şeyi öğrendim ben, çünkü kayıt öncesi konuşurken ya çok ilginç bir kira sistemi varmış. Atıyorum 200 bin dolar bankaya toplu para yatırıyormuşsunuz. Ev sahibi onun faiziyle geçiniyormuş. Siz kira vermiyormuşsunuz. Depozito olarak bu miktarı yatırıyorsunuz. Bu sistemi bir açıklar mısınız? Çok garip geldi bana.
Ya çok karışık bir sistem bu. Ben de ilk geldiğimde şok olmuştum buradaki depozitolara. Çünkü normalde nedir? Bir kira, bir buçuk kira, iki kira falandır depozito. Yani bu global bir şey. Ben bir geldim. En düşük kira işte yaklaşık 5000 dolar falan dediler depozito için. Nasıl ya falan diyorum. Bir de şey var. Ne kadar fazla depozito verirsen kiranı o kadar düşürüyor ev sahibi. Onun da oranları var. İşte 5000 dolar verirsen kira 650 ise atıyorum. 10 bin verirsen 600'e düşürüyor aylık kiranı falan. Böyle oranları da var. Bu bir de stüdyolar için söylediğim. Bir odası daha olsun istersen 20 bin dolar, 40 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolara kadar çıkıyor. Ben normal bir apartman dairesi istiyorum, orada yaşayacağım dersen 200 bin dolar depozitoyu bulmak zorundasın. Onun için de bankadan işte kredi çekenler, o krediyi çekip ev sahibine yatırıp 2 yıl kira vermeden sözleşme yapmalar falan inanılmaz karışık. İki türlüsü var. Bu işte 200 bin dolar gibi depozitoyu verenler hiç kira vermiyor. Ya da benim yaptığım sistem gibi, ben o kadar depozitoyu tabii ki bulamadığım için ben aylık kira veriyorum ama yine de depozitom bayağı bir yüksek. Böyle bir sistem var. Mesela 200 bini aldın, bir evi tuttun. başka bir apartmana geçmek istiyorsun. Sana o 200 bin geri vermiyorlar. Direkt yeni ev sahibine aktarıyorlar o parayı. O işletmeye başlıyor aynı parayı falan. Böyle bir sistem. Zaten ev almak çok apayrı bir zorluk burada. Çok yüksek fiyatlar. Küçük bir ülke. Çok fazla insan var. Emlak tabii yetmiyor. Değeri çok o yüzden artıyor evlerin. Bir de Miray bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum ama ben yani buradaki apartmanların çok çirkin olduğunu düşünüyorum. O kadar parayı gerçekten öyle apartmanlarda yaşamak için nasıl veriyorlar? Şoka girmiştim gördüğümde.
Ruhsuz. Bir de o floresan nedir ya? Floresan kültüründen geliyorlar. Tepedeki ışık
Evet.
floresan ve ben görüyorum insanlar o floresan
Beyaz
ışığını
ışık.
açıp oturuyorlar. Deli misin sen yani? Hani nasıl bir kafa? Sarı ışık bile değil.
Ben şimdi
Kocaman
spot ışığıyla
yani.
yaşıyorum yani.
Yok hani yüksek tavanı geçtim zaten. Normal tavan da yok. Alçak tavan.
Evet.
Yani boy konusuyla da alakası yok. Gerçekten alçak tavan yani.
Alçak tavan, küçük pencere.
Aşırı zevksiz. Yani
Çok korkunç. Yani o fiyata o apartmanların satılması çok korkunç.
evlerde bir sıcaklık yok. Evler çok soğuk. Yani tarzı da soğuk. Kullanılan materyal de soğuk. Ben mesela eski bir evde yaşıyorum. Çünkü yeni evlerde yaşamak istemedim. Bir tek residence'lar var. O residence'lar 1 artı 1 oluyor. Onlar yüksek tavan oluyor. İşte asma katı oluyor. Orası yatak odası falan filan ama onlar da az buz değil aslında. Onlar da bayağı yüksek. Bir odada 20 metrekare falan. Eski şehir dedikleri böyle korunulmuş birkaç tane bölge var. Ben işte 3 katlı olan bir yerde yaşıyorum ama benim yaşadığım yerde biraz merkezi ve popülere yakın olduğu için bu eve verdiğim fiyat yani çılgınlık. Hani çok saçma, aşırı saçma yani hani annemler falan geldiğinde böyle diyorlar ki wow Miray inanılmazsın yani ne yapıyorsun sen ne kafadasın acaba? Yani küçücük bir evde yaşıyorum ve bayağı yüksek bir kira veriyorum. Bu şeyde de ya yani zaten bizim Volse diyorlar. Volse ayrı aylık. Yolse diyorlar. Yolse de işte 2 seneden başlayan kira. Bizim yani bu 2 sene imzalaman lazım ve işte en ucuzu zaten 200 bin dolardan başlıyor. Ve 2 seneden önce kesinlikle çıkamıyorsun zaten. Onun haricinde ya aslında şey bir noktada belki önceden güzelmiş ama şimdi kira fiyatları gerçekten çok artmış ve insanlar hakikaten o toplu depoziti yatıracak parayı bulamıyorlar. Çünkü bir noktada mantıklı. Sen 2 sene sonra evden çıktığında aslında hiç ev kirası vermemiş gibi oluyorsun. Paranı bankada tutmak yerine ev sahibine veriyorsun. Aslında hani 2 sene o parayı gözden çıkartırsan 2 sene hiç kira vermeden yaşamak çok da mantıksızca değil aslında. Ama şimdi depozit fiyatları çok arttığı için insanlar hani ev bulamıyormuş. Bizim şeye gelince de daha çok bizim gibi aylık ödemek isteyen insanları çok kötü etkiledi. Çünkü evet önceden 5 bin dolar hani en ucuzdu. Şimdi en ucuz 10-15 bin dolardan başlıyor. 10-15 bin dolardan başladığında sen böyle bildiğin bir oda bir mutfağa yani en az bir 1000 dolar falan vermek zorundasın eğer Seul'ün içinde yaşamak istiyorsan. Yoksa Seul'ün dışına çık. Ya ben birazcık şanslıyım. Şöyle bir örnek vereyim. İlk ev bakarken işte benim de şeyim vardı, limitim vardı işte ki 6 sene önceden bahsediyorum. İşte 5 bin dolar maksimum. İşte şu kadar da bir aylık veririm. Hani 1000'in altında bir şey diyeyim. Bana bir ev gösterdiler. Depozit 10 bin dolar. Kira 500. Yerin 6. Bir oda. Bir salon, tuvaleti yenilemişler. Bir de bana hava yani yeniledik biz her şeyi. İşin en acı kısmı duvarı maviye boyayıp üzerine bulut resmi çizmişler. Ya dedim siz manyak mısınız? Pencere. Şimdi tabii sesimiz duyuluyor ama yani şöyle küçük bir dikdörtgen yani. Hani olacak iş değil. Allah'ım ne ağlamıştım o gün. Ne ağladım. Allah'ım dualarımı duydu herhalde de böyle şansımı bu evi buldum bir hafta sonra yani böyle kalp krizinden gidiyordum. Öyle hani gelecek insanların da hani haberi olsun bir de Goşivan denilen bir şey var. Onda depozit var mı Goşivan'da? Yok galiba.
Onda da ya çok az var ya yok ama yani onlar da tek yatak sığabilecek büyüklükte odalar ya.
5 metrekare
Evet,
falan.
5 metrekare falan
Aa.
sanırım. Çok fena, çok fena koşullar
Çok
gerçekten.
garip. Bir de birikmiş paran yoksa iyice zor. Ne kadar o zaman gerçekten sınıfsallık çok ön plana çıkmış bir ülke. Kapitalizmde doruklarında.
O yüzden evlenmeden kimse ailesinin yanından
Evet,
ayrılmıyor ki.
bence.
Herkes aileyle yaşıyor. Adam 40 yaşına gelmiş hala annesiyle yaşıyor. 35 yaşına gelmiş hala annesiyle yaşıyor. Evlenince evleniyorlar yani.
Evet ya ben ona da çok şaşırmıştım. Ya 40 yaşında işi gücü olan, bayağı maaşlı çalışan, düzgün bir işi olan bir insan hani hala ailesiyle yaşıyor falan. Ben nasıl yani aile mi? Nasıl? Ben hiç yalnız yaşamadım diyor mesela 40 yaşına gelmiş. İşi var, çıkmıyor herhangi bir eve çünkü çıkamıyor, çok pahalı falan diyor. Yani çıksa yine bir stüdyoya çıkar. Biz yabancı olarak buraya gelmişiz, o şekilde hayatımızı kurmuşuz. O mu yapamayacak burada doğmuş, büyümüş bir insan ama ya biraz da işlerine gelmiyor bence o kadar mücadele. Anne babanın yanında rahat, bedavaya da yaşayıp maaşları kenara atıp ileride evlenince ev alırım diye öyle bir
Aa,
yaşıyorlar
çok
yani.
ilginç. Ben yine çok ilginç deyip durduğum bir bölüm oldu ama Japonya bölümünde de böyle olmuştum. Şeyi fark ettim yani. Orada yani biliyordum aslında çok da fark ettim denemez bunda ama çok bambaşka bir dünya var. Bu kadar çok altının dolu olduğunu ama bilmiyordum. Çok şaşırdım. Aslında birçok noktada olumsuz şeylerden bahsettiniz. O yüzden şaşırdım da şeyi sormak istiyorum.
Yok.
Ya, olumlu yanlardan da bahsettiniz ama aslında anladığım kadarıyla çok da öyle Kore dizilerinden uzaktan gözüktüğü gibi toz pembe bir dünya orada yok aslında. Hatta alışık olduğumuz Türk kültürüne göre bile zorlayıcı yanları, daha çok zorlayıcı yanları olan farklı bir dünya var orada. Mesela bir gün ayrılacak olsanız ki Miray sen bunu yakında planlıyorsun ki ona da geleceğim en son klasik Türkiye'ye dönme sorusunda ama en çok özleyeceğiniz şeyler neler olur Kore'ye dair ya da neler olacak?
Benim tabii ki de Korean Beauty olacak. Kore'nin en güzel şeyi ucuz botoks, ucuz lazer. Dünyanın hiçbir yerinde sen 10 dolara botoks yaptıramazsın.
Aa.
Aqua peelinglerim, hydrafacial'larım. Bir kere yani K-Beauty'yi çok özleyeceğim. Lazeri çok özleyeceğim. O yüzden yani böyle olabildiğince kendimi güzelleştirip bütün kremlerimi böyle 2 senelik depolayıp dönmeyi planlıyorum. Onun harici yani online shopping yani Kore markaları çok iyi, çok uygun, malları çok kaliteli. Böyle no name bir marka bile sana aşırı kaliteli bir ürün yolluyor. Online shopping aşırı kolay. Burada Naver diye bir sistem var. Direkt Naver Pay üzerinden hiç böyle ay kartımın numarası neydi, ay şu neydi, bu neydi falan filan diye bir de o senin Naver Pay'in başka bir app üzerinden senin kimliğine bağlı zaten. Böyle adamlar teknolojide çok kolay ve güvenilir bir sistem kurmuşlar. Cyber security çok iyi mesela. Hani hiçbir şey alırken ay acaba biri benim kartımı kopyalayacak mı gibi bir sıkıntın yok. O yüzden online shopping en özleyeceğim şeylerden biri olacak. Kaliteli, ucuz. Bunun yanı sıra dediğim gibi cilt bakımı olsun.
Doğru,
Güzel.
demin aslında ondan bahsederken aklıma
Yani.
gelmişti ama konuşmadık üzerine. Hani dediniz ya estetik anlamında da kadınlar belli bir yaştan sonra özellikle şey yapıyor falan. O sosyal normlar yine bu kadar herhalde kozmetik sektörünün Kore'de büyümesine neden olmuş. Çünkü Kore deyince akla gelen şeylerden birkaç işte diziler, K-pop ve kozmetik markaları aslında. En azından
Evet.
benim aklıma
Ve
gelenler.
burada hava kirliliği çok. Hava kirliliği inanılmaz.
Aa.
Yani gerçekten zararlı. Yani böyle zombi apokalips olsa Koreliler yaşar yani. Çünkü öyle yaşıyoruz biz her gün. Yani hava kirliliği 300 falan gerçekten Gotham gibi yani. Ve o zaten bunları Korean Beauty üzerinde ilerlemeye yönlendirmiş bence. Hani cilt bakımı olsun. Çünkü sürekli kirli bir hava var. Sürekli ciltleri zarar görüyor. Yağmur dediğin şey ben önceden alay ediyordum. Niye bu Koreliler ufacık yağmuru görünce koşmaya başlıyorlar falan. Ben böyle yağmurun altında böyle takılıyordum. Ana sonra ne öğreneyim? Ben her zaman asit yağmuruymuş. Ben de artık şemsiyeyle. Yani O yüzden coğrafya kaderindir dedikleri burada K-Beauty olarak kendini göstermiş.
Aa, çok, bu da enteresan bir detay gerçekten. Bilmiyordum hava kirliliğinin o kadar kötü olduğunu. Çin'i biliyordum da Kore'de de demek öyleymiş.
Çok kötü.
İdil, senin özleyeceğin şeyler neler?
Ben de Miray'ın söylediği bu online olay gerçekten benim için. Ben senelerdir market alışverişine bile gitmedim. Her şey kapıya geliyor çünkü. Bir de sipariş veriyorum. Ertesi sabaha karşı gelmiş oluyor her şey. İstediğim her şey yani. O inanılmaz rahatlık. Ya internette her şey sipariş edebiliyoruz. Bunu çok seviyorum. Bir de şeyi özleyeceğim herhalde. Ya burada bir küçük küçük ama o kadar işimize yarayan böyle saçma şeyler var ki böyle. Aa, bu da buna mı yarıyormuş deyip böyle herhangi bir marketten aldım. Burada Daiso dediğimiz her şeyin bulunduğu bir yer var böyle. Küçük market. Japon markası gerçi o da ama. Ya orada böyle ufak ufak şunu şunun için kullanıyorsun dediğimiz böyle 1 dolarlık böyle manyak manyak bir sürü şey oluyor falan. Kore'de böyle şeylerin ulaşılabilir olmasını çok seviyorum. Ve hiç aklıma gelmeyen bir sürü şeyi burada bulup onlara erişebilmek çok rahat. Her yer zaten bu küçük convenience store'larla dolu. 24 saat açık. Ne zaman ne kadar saçma şey ihtiyaç olsa oradan bulunuyor falan. Kore'nin bence en zevkli kısımlarından biri o yani. Böyle o kadar alakası şeyler her yerde karşımıza çıkıyor ki. Yaşamın aslında o anlamda burada rahatlığı var. Bir de böyle işte map'ler falan çok iyi çalışıyor. Ulaşım konusunda da hani bir yere gitmek falan çok böyle problemsiz gidebilmek, kolayca her şey internetle ulaşabilmek falan. O rahatlıkları çok seviyorum ben. Herhalde bunları özlerim buradan gittiğimde. Çünkü Avrupa'da her şey bu kadar iyi işlemiyor. Özellikle bu teknoloji anlamındaki ya da açık bir şey bulmak mesela. Ben Barcelona'da bayağı bir çekmiştim ondan. Pazar günü her şey kapalıydı falan. Ya su alacağım bulamıyorum belli bir saatten sonra. Geziyorum sokak sokak açık Pakistanlı market var mı acaba diye. Çünkü kapatır yani İspanyollar açmazlar. Burada hiç öyle bir şey olmuyor. Her şey hep açık. Onu çok seviyorum.
Orada teknoloji anlamında inanılmaz gelişmişler yani, teknoloji erişim. Bu arada Kore bölümünü kapamadan önce şeyi de fark ettim. Kore popu üzerine konuşmadan da olmaz. Özellikle İdil, anladığım kadarıyla o alanda çok şey. İdil biraz anlatabilir misin? Böyle bilmeyenler için Kore popu, o K-pop dünyası nedir? Bu idoller falan filan ne açıdan farklı ya, yani böyle bizim Türkçe pop ya da Avrupa, Amerika'daki müzik sektörüne göre.
Ya ben açıkçası çok Amerika müziği falan dinlemiyorum. O yüzden çok öyle pop dinlemişliğim de yoktu benim K-pop'la karşılaşana kadar. Beni herhalde en çok etkileyen şey müthiş bir senkronizasyon. Her yerdeki o disiplinlere mutlaka oraya da yansıyor. Hepsinin o senkronizasyonu, dansları, kıyafetler, o renkler, işte bu boy bandlerin saç stilleri, o girl bandlerin kıyafetler, dans edişleri falan. Ben böyle inanılmaz gelmişti ilk gördüğümde. Bir de o videolardaki renkler nasıl bir filtre ne kullanıyorlar? Miray belki daha iyi bilir. Böyle yani hipnotize oluyordum ben gördüğümde K-pop kliplerini. Nasıl bir renk patlatmalar, nasıl bir seçimler, hele Blackpink klipleri falan. Ya yani inanılmaz geliyordu bana. Beni en çok onlar etkilemişti. O ritimler, işte arada rap olması, böyle bir geliyor biri gidiyor, o dinamikleri falan gruplar çok dinliyordum ben. Her yeni çıkan şarkıyı takip ederdim. Şimdi hiç dinlemiyorum. Bu da çok enteresan bir şey. Yani buraya geldikten sonra ne K-drama izledim doğru
Aa.
dürüst ne K-pop dinledim. İnanılmaz bir ilgi kaybı. Miray'da da öyle olmuştur kesin zaten. Ya buraya gelen çoğu insanda sanırım böyle bir şey
Öyle
oluyor.
oldu diye işaret
Evet.
ediyor şu an.
Çünkü hep maruz kalıyorsun ya. O ilgiyi kaybediyorsun bir süre sonra. Çünkü her yerde K-pop çalıyor. Her yerde o idollerin posterlerini görüyorsun. Nereye gitse onların yüzü, reklamlarda onlar, afişlerde, billboardlarda falan. Ben artık tanımıyorum bile. Yeni grupları hiçbir şekilde bilmiyorum. Dinlediğim grupların hepsi de dağıldı zaten. Yok yani bitti benim için K-pop.
Bu arada bilmeyenler için belki şeyi söylemek lazım. İdol denmesinin nedeni pop yıldızlarına, şarkıcılara idol diyorlar.
Evet.
Bunlar da benim Ece'den bildiğim Kore K-pop bilgileri. Bir de dedin ya, disiplini aslında orada da görüyorsun diye. Mesela bence kesinlikle, yani dinleyenler ilgisi olmasa bile bir K-pop klibi, Blackpink dedin, başka neler vardı unuttum, bir klip açıp
Evet.
izlemeliler. Çünkü koreografiler falan, senkronizasyon inanılmaz. Ve bunun
Evet.
arkasından aslında o garip disiplinli ve
Önemli.
tuhaf hayatları var sanırım. Çünkü bir eve
Tabii.
kapatılıyorlarmış. İşte onu anlatsanıza ya. En son olarak bununla
Yani çok
konuşuyorduk.
küçük yaşta başlıyorlar zaten hazırlanmaya. Çok küçük yaş, 7-8 yaşında ajansa yazdırıyor aileleri. İnanılmaz bir yarış var. Yine Miray'ın anlattığı bu zaten yarışma kültürü. Herkesin birbiriyle sürekli karşılaştırılması ve sürekli belli ajanslar var. Büyük ajanslar ve o ajanslar için hazırlanıyorlar. O ajanslarda da çok uzun, çok ağır eğitimlerden geçtikten sonra bir grup kurulacaksa o grup için kimler uygun olur ajans bünyesinde yetişmiş o kişiler arasından, küçükler ama daha yani. Onlar arasından seçilerek gruplar oluşturuluyor. Ve işte o gruba başlıyorlar ama mesela bir tanesi böyle istedikleri kadar disiplinli çıkmıyor, onu atıyorlar yerine. O yine Miray'ın anlattığı replaceable şeyi aslında bence o dünyada da çok olan bir şey. Hemen yerine başka bir grup elemanı getirip oradan bir idol grubu çıkartıp falan. Ya o da aslında bir sürekli üretim ama yani ben onu da çok şey görüyorum, bir fabrika gibi yani, sürekli böyle bir grup çıkarma, bir konsept üretme, bir imaj yaratma. O biraz eskiyince onu atıp hemen yeni bir tane taze kan getirip onu bu sefer öne çıkarma falan. Ve yani işte onların da hiçbir özel hayatları yok. Date falan yapamıyorlar. Aynı evde yaşamak zorundalar. Çok erken kalkıp bütün gün training yapıyorlar falan. Zayıf kalmak zorunda mesela kadınlar ya da genç kız idoller varsa falan. Belli bir kilonun üstüne çıkamıyorlar. Çok sıkı diyetlerle yaşamak zorundalar falan. Yani korkunç bir baskı altında yaşıyorlar.
Çok garip. Yani bizdeki Duman, Mor ve Ötesi ya da ne bileyim grup hepsi falan gibi öyle birkaç arkadaş bir araya geldik, grup yapıyoruz gibi bir
Yok.
olay yok yani. Bayağı sistematik. Biz
Aynen öyle.
resmen kocaman bir sektör.
Hatta bunlar hani saç rengi olarak, tip olarak birbirlerine uyuyorlar mı? Hani ve aslında bu benim teorim ama yani sen de bahsedince İdil birazcık teorimi doğrular nitelikte oldu. Bence bu gruptaki yani çünkü bunlar iki kişi falan değil. Bunlar böyle 5-6 kişi ya da bazen 7 kişi, bazen 10 kişi oluyorlar. Bunların bu kadar kalabalık olmasının sebebi zaten kolay bir şekilde replace edebilmeleri adına. Ben öyle tahmin ettim. Çünkü
Bence de.
herhangi bir şey olduğunda hani bir tek ana kişiyi çok ön plana çıkartıyorlar. Onu da muhtemelen önden belirliyorlardır gibime geliyor. Sonrasında da hani bir sıkıntı mı çıktı? O kişiye çok benzeyen birini hemen replace ediyorlar. O yüzden de zaten ekipteki kişiler hep çok stres altında ve mutsuzlar. Zaten hayatları yok. Hani hakikaten her şeyi çok planlı ve sürekli nerede, ne zaman, ne olduklarını, nerede olduklarına dair rapor vermek zorundalar. O yüzden de zaman zaman intihar olayları oluyor zaten, çok üzücü.
Bunda iyi konuştuğumuz iyi oldu bence. Bilmeyenler için enteresan bir boyutu Kore'nin de. Peki gelelim Türkiye'ye. Türkiye'ye dair en çok neleri özlüyorsunuz?
Ah ben ailemi, arkadaşlarımı, rakı sofrasını, ah o Ege akşamlarını, şöyle takıldığımız. Yani gerçi ben hani 2000'ler İstanbul'unu da çok özlüyorum. Yani o Asmalı Mescit'te ne gezerdik, ne sokaklarda oturduk. Şimdi öyle bir şey kalmadı tabii, değişti. Ama yani ben şimdi 38 yaşıma geliyorum. Bir oturaklılık geldi tabii. Korona oldu. Daha farklı düşünmeye başlıyor insan. Bir köklenmek istiyor. Burada köklenmek istemiyorum. Burayı çok seviyorum. Bana çok şey kattı. Orasına müteşekkirim ama ben daha kendimi samimi hissettiğim, daha güvende hissettiğim, daha doğanın içinde. Aslında zaten ana amaç dünyayı gezip bu biriktirdiklerimi bir şekilde Türkiye'ye getirip Türkiye'de bir şey yaratmaktı. Zaten ilk çıkış noktası buydu. Yani demir atmak değil de demir alıp sonra geri dönüp demir atmaktı. İnşallah da döndüğümde bunu yapacağım. Galiba artık vakti geldi.
Evet, Nisan ayında
Aynen.
Türkiye'ye geri dönüş yapma kararı
Evet.
almışsın. Heyecanlı mısın? Ne düşünüyorsun? Genelde konuklarıma dönmeyi düşünüyor musun diye soruyorum. Sen direkt dönmeye planlı biri.
Evet. Ya çok düşünmemeye çalışıyorum çünkü çok düşündüğümde o beni böyle bir stresi sokuyor, böyle hani nasıl olacak bu sefer, başka sorgulamalar geliyor. Yani zaten bu bir senedir sürekli tarihini ötelediğim bir karardı. Ama artık tamamen kararımı verdim. O yüzden sadece hani nasıl taşınacağım, eşya, ev kapatmak, hani bunlar birazcık beni geriyor. Bürokratik şeyler geriyor. Ama onun harici kafamda okeyim ama dediğim gibi böyle aman tanrım dönüyorum diye düşündüğümde böyle bir geriliyorum. Ama hani istediğim zaman dönebilme şansım var aslında benim buraya. O belki birazcık bir rahatlık veriyor. Ama dediğim gibi dönmeyi de açıkçası düşünmüyorum. Hani burayla tabii ki de bağlarımı asla koparmak istemiyorum, iş yapmak istiyorum ama artık lokasyon Türkiye.
İdil, senin için nasıl? En çok neleri özlüyorsun öncelikle Türkiye'de?
Ben de Miray gibi aile, arkadaşlar. Gerçi arkadaşlarımın çoğu da yurt dışına gitti. Döndüğümde aslında onları da geride bulamayacağımı biliyorum ama rakı sofraları benim de. Böyle muhabbet edip şarkılar söyleyip mezeler yiyebildiğim o böyle çeşmenin işte denizi. Zaten denizi çok özlüyorum çünkü buradaki denizden ben hiç memnun değilim açıkçası. O böyle ne bileyim dinginliği de özledim biraz. Buradaki o sürekli bir koşturmadan artık biraz ben de yorgun düştüm. Ben Miray kadar yakın zamanda değil ama ne bileyim en azından 40'lı yaşlarımda artık belki bir 3-4 sene sonra ben de kendimi Türkiye'ye dönerken düşünebiliyorum. Eskiden hiç düşünmezdim. Ama ben Ege'yi çok özledim artık. Ege'ye yakın olmak istiyorum. Ya Ege'ye yakın bir yer ya Türkiye'nin kendisi olsun istiyorum yani.
Vay.
Bakalım neler gösterecek zaman. Benim henüz bir planım yok.
İki konuğum da net bir şekilde Türkiye'ye dönüş planını yapmış ve isteğini dile getiriyor. Uzun zamandır bu kadar net ve yakın zamanlı bir şekilde isteğini dile getiren konuklarım olmamıştı. Kore faktörü mü acaba diye düşünüyorum ama Kore harici başka bir yer de söylemiyorsunuz. İkisi de koptu, yarıldılar. Yani Kore değil de çünkü Avrupa'da da ne bileyim sadece Erasmus değil ne bileyim 4-5 yıl yaşamışsınız. Uzun süreli bir Avrupa tecrübeniz de olmuş. Avrupa da demiyorsunuz tekrardan. İlginç, direkt Türkiye diyorsunuz. Valla güzel oldu ya, ikinizle de öncelikle tanıştırdığı için buradan Tutu'ya, Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir bölüm oldu. İki bölüm oldu hatta. Daha konuşsak sanki böyle saatlerce konuşuruz hissi yaratan İki konuğum vardı bugün. Çok teşekkür ediyorum ikinize de.
Teşekkürler Emre. Çok keyifli oldu.
Asıl ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Güzel bir anı oldu benim için de yani. Hani ileride dönüp dinlediğimde vay bunları ben mi yaşadım diyeceğim bir anı. Ben çok teşekkür ederim Emre.
Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı bu arada benim atladığım ya da son olarak şunu da söyleyelim diye kısaca eklemek istediğiniz bir şey?
Yani ben şey diyebilirim. Kore'yi gerçekten merak ediyorsanız gelin. Kore size çok şey katar. Kore iyi bir yer. Ama hayallerle gelmeyin. Hani gerçekçi bir şekilde gelin. Hani bir planla gelin. Eğer burada yaşamak istiyorsanız. Tatile istediğiniz gibi gidebilirsiniz.
Evet, ben de yani burayla ilgili hayal kırıklığına uğramış bile olsam iyi ki gelmişim dediğim çok şey var. Bana da çok şey kattığına inanıyorum. Mesleki anlamda da, müzikal anlamda da aslında çok enteresan deneyimler de yaşadım. Ben burayla ilgili bir merakı olan herkesin mutlaka bir süreliğine buraya gelip yaşamasını ama ömür boyu buraya yerleşme planı yapmamalarını öneriyorum açıkçası. Ama güzel bir deneyim bence. Yani hayatımızın bir döneminde burada bunları yaşamış olmak eminim hayatımız boyunca unutmayacağımız bir anı olarak kalacak yani. Ben de hiç pişman olmadım o anlamda burada olduğuma. Merakı olan bence bir gelsin görsün. Herkesin deneyimi farklı sonuçta.
O zaman ikinize de tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler.
Görüşürüz.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.